Maşallah.
Ya bizim kökünü
Darwinizm
kazıyacağız
kökünü
Allah'ın
kazıyacağız
izniyle.
Allah'ın
Yani.
izniyle. Mı burada bulunacağız, buluyoruz? Yoksa ya konuşalım ortaya, herkes bildiğini söylesin. Seyircilerimiz de dinler, böyle bir reyting olur. Yani bu ikincisi mi, birincisi mi, ben ona göre hatta hareket tayin etmek istiyorum.
Evet, şimdi Adem Bey, tabii evrim konusu size göre belli bir noktaya gelmiş olabilir ama kamuoyunda bizi izleyen birçok insan bu konuda net bir sonuç çıkarmış olabilir kafasında. Geçen hafta Bayraktar Bayraklı vardı. Dolayısıyla bugün sol tarafında oturan Zeki Bey itiraz etti.
Geçen hafta
Sayın
yapılan
Burada
toplantıda zaten herkes evrimi kabul ediyordu. Bayraktar Bey de kabul ediyordu. Diğerleri de kabul ediyordu. Dolayısıyla bir tartışma olmadı.
şimdi onun için
Bir kabulle Darwinizmi savunmak için yapılmış bir toplantı niteliğindeydi geçen haftaki toplantı.
Sonra Zeki Turan Bey de profesör inovatör. Zeki Bey yardımcı doçent, araştırma görevlerimiz var. Yani biz şimdi burada biyoloji bazlı tartışacağız.
Şimdi, tamam, o zaman şöyle bakın. Şimdi bu mevzu tamamen akademik bir mevzu. Halbuki
Böyle çok karmaşık bir konu yok aslında ortada. Yani tesadüfen hiçbir şeyin olamayacağı açık. Allah'ın yarattığı. Bunu
yani şimdi
7
onların
yaşındaki bir
sefer
çocuğu da anlayacağı şekilde inşallah.
bu sefer
Dolayısıyla öyle çok
tamamen
akademik, çok karmaşık bir konu yok. Zaten tesadüf
ilgili
saçmalığı.
sorunlar çıkmadığı zaman
Darwinizmi bir pagan dini haline getiriyor.
kendi
Tesadüfün
aralarında
tapıldığı.
bir takım bulguları tartışma tarzına intisal ediyor. Yani bunun da çok verimli olmadığı bazen kanaatindeyim. Yani bunu biraz daha acaba şöyle yapabilir miyiz?
Adem,
Yani
orada
bir
sorulması
protein
gereken
protein istersen
çok
evrim
basit iki tane soru
protein
var.
ya da bir belli
Bir
protein
protein
işte
tesadüfen oluşabilir mi,
yani
oluşamaz mı?
bunları
Oluşamaz diyecekler.
bir
Bitti.
takım
Darwinizm zaten en
bilimsel
temelde
yöntemlerle
çökmüş oluyor o zaman.
zaten ailenizin yönetiminde bilim adamlar hakikaten tartışıyorlar. Yani bir noktaya acaba gelmedik mi? Yani ortak noktalar ya da farklı noktalar neler? Peki hocam,
Yani
yani
Darwinizm'in ortak noktası olamaz zaten.
nereden çıkarıyorsunuz
Darwinizm
örneğin
Allah'ın
bu
varlığını
dönemde
inkar
özellikle?
eden putperest bir
Şimdi
felsefe,
ben
bir
şöyle
batıl
diyorum.
din. Bilim
Diyorum ki
bunu
bu
reddediyor. Zaten akıl mantık
burada
reddediyor. Dolayısıyla Darwinizm ortak diye bir şey olamaz.
isterseniz
Darwinizm
şöyle
bilim yalanlıyor
felsefe
zaten.
yöntemi şimdi bu konunun efendim, belirli bir takım ortak kriterler, ortak değerler üzerinden konsensus sağlayarak
Biz bakarız bilimsel deliller ne
belirli bir takım
söylüyor.
oluşturabiliriz.
Proteinler tesadüfen
Ve
oluşamıyor.
hakikaten
Mutlaka başka
aslında da
proteinler ve hücre
çok
gerekiyor.
daha
Darwinizm
fazla
bitiyor burada. 350
sadece
milyon fosil var.
Türkiye'yi değil, yani
Hepsi
Türkiye'yi
yaratılışı
bütün
ispatlıyor.
dünyayı
Darwinizm'i reddediyor.
bir
Zaten Darwinizm daha fazla bir şey
belirli bir
konuşmaya gerek
örgütlenecek
yok
bir
aslında.
misyon olacak kanaatindeyim.
Ya bu konuda da böyle konsensüs falan sağlamak yanlış bir mantık olur. Öyle konsensüslük bir olan
Şimdi
yok. Çünkü
hatta şu
ortak fikir
evet
yok. Zaten
savunabileceğiniz
fikirlerin çatışması var burada. Yani
bir takım
dinsizlikle
dini
dinin,
hükümler, bir
inancın
takım
karşılaşması var burada.
yasalar, yaratılışı savunanların da kendine göre bir takım kıstasları var. Şimdi bunların kesiştiği
Kendine göre
noktalar
kıstas olmaz zaten burada. Yani bilim ne
kesiştiği
diyorsa biz
noktalar
bakarız.
nelerdir?
Yani sırf bilimsel
Farklı
açıdan da
noktalar
baksak.
nelerdir? Ortak
Fosiller
kesiştiği
var. 350
noktalar
milyon
diye
tane fosil var.
çıkarmamız lazım.
Proteinlerin oluşamaması var.
Kesiştiği
Sıfır ihtimal
noktalar,
olması,
farklı
tesadüfen
kesiştiği
olmasının.
noktalarda ne
Zaten bu
kadar
bitiriyor Darwinizmi.
bir şey konsensüs sağlanabilir. Yoksa şimdi
Kendine göre diye bir şey olmaz. Bilim
şöyle
adamı bakar
söyleyeyim.
doğadan,
Ortak
çıkarımlar
noktalar diye
yapar.
bir
Bilimsel deliller neyi
şey
gösteriyorsa onu kabul eder.
bir
Bilimsel
soru
deliller
ben
de
sormak
kesin olarak
istiyorum.
Allah'ın varlığını ispatlıyor, yarattığını.
Şimdi bir defa bu evrim konusunda bilimsel kriterleri ortaya koyar. Bu evrim mevzunun bilimsel kriterler bu kitaplarda yer alması, bilimsel kriterlere göre tartışılması gerektiği noktasında hemfikir olursak bir adım atmış oluruz. Ben tabii arkadaşlarımızın, hocalarımızın meseleyi nasıl takdim edeceklerini bilmiyorum. Ama mühim değil. Yani şu veya bu fikri savunuyor
Bakın böyle Darwinizm
olmak şart
karşısında
değil.
ezik ve
Yani
bir
burada
psikolojiye
bilimsel
girmek olmaz.
savunabiliyor muyuz?
Çünkü bu
Yani
bir
bu
putperest felsefe.
mevzu
Yani süper saçma.
sanıyorum bilimsel
Tesadüfü,
kriterlerle karşı
atomları,
olmuyoruz.
değil mi, doğayı ilah edinmeye çalışan,
Bilimsel ölçülere
son
göre
derece akla
olması
mantığa,
istenen
bütün bilime aykırı
bir
olan
durum.
bir
Şimdi arkadaşlar biz
felsefe
bunu
olduğu
bir
için
şey
putperest
yapalım. Kafa
felsefe.
devam edelim buradan.
Dolayısıyla böyle bir eziklik
Bir
duyacak bir
sonraki
konu yok.
soruda
Yani yüzde
bilimsel
yüz.
gönderme
Bütün
yansıtmamız
deliller ki
gerekiyor.
sonsuz
Bunların
sayıda delil
temel
var
noktaları
Allah'ın.
temel
Allah'ın
noktaları
yarattığını
şunlara
kesin olarak
değiniliyor.
ispatlıyor.
Bir, siz yaratılıştan bugüne gelişi anlatıyorsunuz ve bunu bilimsel kriterlerle tanımlıyorsunuz biyolojik olarak. Ama karşı fikir
Yok,
yaratılış.
ben ödemedim. Bunu şimdi koyuyorum. Müsaade ederseniz ben
Evet.
üç maddeyle üç
Çok
cümleyi
kısa ama vaktimiz çok sınırlı. Evet.
özetleyeceğim. Bir, efendim, bu konuların
Ben sizin kitabınızı okudum. Orada yaratılıştan geliyor.
evet. Şimdi şöyle. Konuşuna benziyor. Şimdi iki futbol takımı kabul edin. Futbol takımı kaidelere göre önce ne yapar? Oyunu oynar. Şimdi burada oyun kaidelere göre oynanmıyor. Yani usul noktasında anlaşmamız lazım. Muhtevada demiyorum. Muhteva istediğiniz kadar genişlemiş.
Hocam şimdi usulü anlaşmamızın hiç, bakın 10 dakika gitti. O kadar vaktimiz yok. Şimdi siz kendi teorinizi 3 cümleyle söyleyin.
1. Evrimin delilleri olarak ileri sürülen kriterler, düşüncelerin efendim kritize edilmesi, değerlendirilmesi de kitaplarda yer alması lazım. Yani evet. Evrimin delillerini ortaya koyuyorsunuz.
Bakın evrimin hiçbir delili yok. Yani evrim bütün delillerle yalanlanıyor. Konu burada zaten. Evrim hiçbir zaman bilimsel bir teori olamadı. Gözlemler ve deneyler tarafından kesin olarak yalanlanıyor.
Birincisi bu. İkincisi ileriye sürülen...
Ama bir tabii tarihi hikaye olarak ders kitaplarında mutlaka yer alması gerekir. İnsanların bunu bilmesi için bir zamanlar nasıl bir saçmalık olduğunu.
Takdir edilmemesi lazım. Üçüncüsü de bu evrim mevzu bir ders, bir konu değildir. Bu bütün bilimleri içerisine alan, bütün bilimlerden elde ettiğimiz neticeleri takdimi tarzında bir görüş ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla bu bilimsel bilgi değildir. Yani laboratuvarda denenen, tatbik edilen bir bilgi değil. Sadece bilgidir. Bu felsefi bilgidir.
Yani evrim teorisi diye bir şey yoktur.
Metafiziğe dayanıyor. Öyle
mi? Tabii teori diye bir şey yoktur.
Metafiziğe dayanır.
Gözlemler ve deneyler yalanladığı için sadece bir batıl bir dindir, bir inançtır. Sümerlerden ve Mısır'dan kalma, eski Mısır'dan kalma.
Siz evrim alıyorsanız buna hiç kimsenin bir itirazı olmaz. Ben başlangıçta dünyaya böyle gelmedim. Ve her an ben değişiyorum. Bütün kainat değişiyor, bütün canlılar her an değişiyor. Sen buna evrim diyorsan bu kanun, bunun karşılığı tarafı yok ki.
Bu değişimin evrimin değişimiyle hiçbir alakası yok. Yani mesela Big Bang'le sonsuz evren genişlemeye devam ediyor ama evrimin Darwinizm iddia ettiği şudur. Türler diğer türlere yavaş ve tesadüfi değişikliklerle değişmelerini savunduğuna göre bu tamamen yanlış.
Yani yaratılış yoktur evrimde teorisinde.
Yaratılış şimdi yani bir yaratıcıyı kabul etmiyor.
Etmiyor tamam. Tamam.
Ve bir canlıdan bir başka canlı tesadüfen meydana gelmiştir diyor.
Şimdi hayat tesadüfen ortaya çıktı diyor.
Burada olmaz diyorsunuz.
Bunun bu şöyle, şöyle olmaz.
Yani yaratılmış canlı evrim geçirebilir.
bu fikirde olabilirsiniz ama o zaman bu felsefi bir düşüncedir, metafizik bir düşüncedir. O zaman bunun karşı görüşüne de yer vermeniz lazım.
Yani, ha, batıl bir din yani çok açık.
Tek taraflı olmaması lazım.
Şimdi evrim...
Her şeyi tesadüf yaratmıştır diyen batıl bir din.
Evrim geçirmesi yani evolüsyon geçirmesi normal.
Darwinizm.
Ama ilk yaratılış noktasından itibaren rastgele bir varoluşu kabul etmiyorsunuz.
Evet. Rastgele hiçbir şey olamaz. Yani tek bir harf bile olamaz. Bunu insan mantığı bilir zaten.
Evrim teorisine
çok 7 yaşındaki çocuğa sorsak bilir bunu.
Fikirde okutulmalı eğer siz onu savunuyorsanız fikire saygı göstermemiz lazım.
Evet.
Onun alternatif görüşüne yer verilmesi lazım. Tek taraflı sadece bu doğrudur. Bunun haricindeki bilgiler diyor ki sefer bilimsel değildir.
Tabii dünyada bir Darwinist diktatörlük var. Darwinizmi dayatan.
Darwin, evet yani... Bilim adamıdır, din adamıdır.
Darwin bilim adamı değildir. Bütün okullardan atılmıştır. Bilimsel bir eğitim yoktur.
Teorisi var mıdır?
Yok, her taraf tanımlanmış teori mu? Yani o devamlı ekleme yapılıyor ona yani. Şimdi şöyle bak.
Yani laboratuvarda kanıtlar...
Hiçbir okulu bitiremedi Darwin gittiği. Bütün okullardan atıldı. Dolayısıyla bilimsel bir eğitimi yok.
O teori olmaktan çıkar.
Bilim adamı değil.
Tanımlanmadığı için teori yok zaten.
Şimdi şöyle diyelim. Şimdi yani dinleyicilerimiz şöyle algılamasınlar. Yani fizik ne fiziği var diyelim işte moleküler fizik var, katı hal fiziği var vesaire. Yani siz katı hal fiziğinde ihtisas yaparsınız tam o bilimsel bir çalışmadır. Fakat bu evrim böyle değil. Evrimin içerisinde fizik de var, kimya da var, genetiği de bileceksiniz, moleküler biyoloji de bileceksiniz, felsefeyi de bileceksiniz.
Bunlar evrimin içinde değil, evrim bilimsel delillere dayanmıyor zaten. Bütün bilimsel delilleri çarpıtma üzerine kurulmuş bir ideoloji, bir felsefe.
Ortaya çıktığı noktasında bir takım değerlendirmeler yapabilmek için yani
bir dayatma.
Bir düşünce.
Evet, tamam duralım hocam şimdi burada hemen geçelim Zeki'ye. Bildiğiniz buyurun.
Evet.
Şuradan başlayalım geçen hafta kaldığımız yerden. Yaratılış olduktan sonra evrim olduğuna dair aslında geçen haftaki katılımcılarımızın da bu haftaki katılımcılarımız da fazla itiraz yok. Yani ilk yaratılış, kreasyon sonrası bir evolüsyon söz konusu. Tam tıp literatüre söylemek gerekirse. Ama
Bakın Allah'ın gücünü kavrayamıyorlar. Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Allah sadece ol der ve o hemen oluverir diye bildiriliyor Kur'an'da. Dolayısıyla öyle aşama aşama evrimle yaratmaya Allah'ın ihtiyacı yok. Allah dileseydi öyle yaratabilirdi ama öyle yaratmamış. Bütün sebepleri Allah yaratır ama sebeplerin hepsinden münezzehtir.
Bilimin sınırları içerisinde olan bir kavram olduğuna inanmıyorum demeyeceğim, kabul etmiyorum. Bu koyutu koyduktan sonra...
Yaralış için mi söyledin?
Evet.
Bütün bilimsel deliller yaralışı ispatlıyor.
Bize bir sıçrama pompası sağlıyor konuşmalarından hareketle. Geçen hafta söylemiş olduklarımı tekrarlamamın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.
Geçen hafta hiçbir şey söylememişti, onları tekrarlayacak herhalde. Hiçbir şeyi.
Sevgili İp Bey, vaktiniz yoksa basın kulübüne çağırırsınız. Orada...
Bak şimdi fazlaya gerek yok. Vaktiniz ne kadar çok kadar tartışıyor.
Şunu söyleyeceğim.
Geçen hafta hayatın başlangıcını sormuşlardı. 40 dakika cevap veremediler. Hiçbir şeyi tekrarlayacak herhalde o 40 dakika konuşmalarını.
Evet, dedi, kanıtlansaydı zaten teori olmazdı, yasa olurdu, kanun olurdu dedi. Bir kere... Ben geçen hafta şunu söyledim.
Evrim bir teori değil zaten.
Söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Bilgi kuramsal açıdan, yani namı diğer epistemolojik açıdan, yasa ve teori arasındaki fark, olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Yani teori, olgusal tutarlılık skalasında biraz daha...
Şimdi burada tabii her zamanki gibi demagoji ve kavram kargaşası oluşturmaya çalışıyorlar. Çok basit. Bir hipotez. Deneylerle ve gözlemlerle desteklenirse teori olur. Deneylerle ve gözlemlerle yalanlandığı için Darwinizm hiçbir zaman teori olmamıştır. Bilimsel bir yanı yoktur. Bir batıl dindir. Çok açık. Pagan dinidir.
Bir diğeri de teori niteliğinde açıklama tipi. Yasa niteliğindeki açıklama tipleri olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler. Bitmiştir. Betimlerler. Bitmiştir. Nasıl açıklamaz? Ama teori niteliğindeki açıklamalar ise betimsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklarlar. Şimdi örnek verdim. Şimdi örnek anlamıyor ki
burada. Bakın şimdi o zaman savunan...
Kimse bir şey anlamaz tabii ki.
Anlamaz tabii. Bakın şimdi bilim şudur. Bilim doğaya bakar insan ve bir takım çıkarımlarda bulunur. Gözlemlere dayalı olarak. Eğer bu çıkarımlar doğanın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa bilim adamı bunu kabul eder. Bilimin ve bilim adamının görevi budur. Yoksa kalkıp da 19. yüzyılın bu köhne, saçma sapan, imkansız senaryolarını savunmak değildir.
Hiç kimse bir şey söylemiyor.
Bu materyalizmdir.
Tek kelimeye cevap verin. Yaratılmış var mıdır, yok mudur?
Ben böyle bir soru
yanıtlar. Sizin teoriniz nereden başlıyor?
Bir şey söylemedikleri çok açık zaten.
Bir şey söylemek istiyorum.
Ama çok iyi oldu bunların ortaya çıkması böyle Darwinistlerin.
Hiçbir şey söylemiyor.
Türk halkı görüyor hiçbir şey söylemediklerini, hiçbir şey bilmediklerini, değil mi? Ve her gerçeği çarpıttıklarını.
Sonradan evrimleşmesi, tekamül etmesi önemli değil. Bana iki tane cansız kimyasal maddenin nasıl bir canlı hücre haline geldiğini söyleyeceksiniz.
Söyleyemez onu zaten. Bakın şimdi söyleyemeyecek.
Bende değil mi söz? Söz bende ise...
Ben şu soruları soracağım. Eğer onları yükleniyorum.
Söz bende ise ben şimdi kendi alanımla ilgili olan boyutu söyleyeyim. Bilimler kategoridir. Bunlardan bir...
Zeki Bey çok kötü şey etti şimdi.
Bir defa halkın seviyesine inmemede şey yapıyor, ısrar ediyor.
Zeki Bey, ne yapıyorsunuz? Efendim, ben size şunu söylerim.
Kendini üstün gören böyle bir zihniyet var burada. Çok yanlış bir şey.
Nasıl olduysa oldu, tesadüfen hücre oldu diye açıklama getir. Böyle bir açıklama evet. Olur mu? Darwinizm hiçbir şey getirdiği bir açıklama yok ki.
Ötesi metafiziktir, bizi ilgilendirmez. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın, 5 milyon yıl öncesi ayrıldığımız, kabul edilen şempanze ile insanın
5 milyon yıl.
Evet, yaklaşık 5 milyon yıl önceye
kadar. 5 milyon önceki ayrıldığı falan yok.
Ortak atasal köken var.
Ortak ata dedikleri hepsi nesli tükenmiş maymun fosilleri olduğu kendileri de itiraf ediyorlar zaten. Onları da birazdan açıklarız.
Dizilimi insanın ikinci kromozomunun ortasında yakalanmıştır. Bu şu demektir. Yudis'in 1982'de ortaya atmış olduğu bir hipotez vardı. Bu hipotez...
Bakın bu tamamen uydurma. Hiçbir bilimsel delillere dayalı olmayan, bir kere insanla maymun genom projesi tamamlandı, şempanze genom projesi. %96 farklılık var. 3 milyar harften oluşan insan DNA'sının %4'ü 120 milyon harf yapar. Bu akıl almaz bir farklılıktır. Zaten insan ruhu olan, konuşan, muhakeme yapan, çıkarımlarda bulunan değil mi, elektron mikroskobunu yapan, deneyler yapan, medeniyetler kuran, şehirler kuran bir varlık. Dolayısıyla maymunla tabii ki bir alakası yok.
Ve çok yazarlı bir makale olarak yayınlandı Nature dergisinde.
ve net olarak şu ortaya çıktı. İnsanın ikinci kromozomu, şempanzenin 12. ve 13. kromozomunun füzyonu sonucunda meydana gelmiş olan bir yapı arz etmesi.
Tamam. Bakın bu tamamen uydurma. Hiçbir bilimsel delile dayanmayan, bilimsel gözlemlere
hikaye
de dayanmayan.
Hikaye mi? Masal.
Zaten kromozomların bakın füzyonu olduğu takdirde zaten bu çok büyük bir tahribat meydana getiriyor. O canlıyı mutlaka öldürür.
Ortak atamız aynı şey. Bakın şimdi. Evet. İnsan şempanzeden geldi demekle insanın atasıyla şempanzenin atasının ortak olduğu ifadesini kullanmak arasında dağlar kadar fark var.
İkisinin babası aynıysa kardeş olmaz.
Bakın şuna bakılır. Yani ara geçiş formu var mı yok mu? Yok. Darwin de yok diyor. Bütün Darwinistler yok diyor. Dolayısıyla bitiyor zaten evrim burada. Yani şempanze ayrı şempanze olarak yaratılmış. Maymun maymun olarak yaratılmış. İnsan insan olarak yaratılmış. Arada hiçbir şekilde ara geçiş formu yok. Patolojik, asimetrik onların iddia ettiği gibi. Ara geçiş formlarından bir tane bile bulunmuyor. 350 milyon tane fosil. Türlerin bir anda eksiksiz, mükemmel olarak ortaya çıktığını yani yaratıldığını ortaya koyuyor.
Şimdi burada yine tabii mikro evrim diye söyledikleri çeşitlilikten işte büyük makro evrim doğar. İmajına doğru gidiyor, anlatımına doğru gidiyor. Böyle bir şey söz konusu değil.
Evet.
Çeşitlenme var, varyasyon var bir türün içinde ama onun arasında, türler arasında aşılamaz dev uçurumlar var.
Trilyonlarca yıl olsa fark etmez.
Coğrafi izolasyonla normal hani belli bir topluluğu belli bir yerde barındırırsanız belli özellikler tekrar eder. O yeni bir türe dönüşmez.
Yiğit Bey tabii zeki anlıyor. Bu yutmaz bu tip şeyleri. Türk halkı da çok zekidir. Bu tip şekilde kesinlikle inanmaz yani bu safsatalara. Bakın yapılan şudur. 6000 tane yaşamış maymun türü var. Bunlardan 120 tanesi hayatta. Dolayısıyla bunların yaptıkları soyu tükenmiş olan maymunları alıp bunu güya insanın atası gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Hiç alakası yok. Yani maymunlar maymun olarak yaratılmış küçücük kafatasları, uzun kolları, kısa bacaklarıyla ağaçtan ağaca yaşayan vahşi bir hayvan. İnsan da insan olarak yaratılmış. Bu çok açık bir şekilde fosil kayıtlarında var. Onların iddia ettiği ara geçiş formlarından tek bir tane bile yok.
Ne alakası var?
Bu tabii varyasyon bakın. Zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonundan değişik insan ırkları, değişik insan derisinin değişik renkleri oluşur. Ama burada yeni kesinlikle yeni genetik bilgi yok. Yeni gen yok, yeni protein yok, yeni enzim yok. Dolayısıyla evrim yok. Konu bu zaten. Varyasyon bilinen bir genetik değil de zaten.
Çiftleşemeyecek diye bir şey yok.
Biliyoruz zaten ne olduğunu varyasyonun bugün. Zaten evrim 150 yıllık bir şey değil. Sümerlere giden, pagan Sümerlere giden ve Mısır'ın Firavun'a giden bir pagan felsefe. Bir bölgenin balık dönüşünü, ondan ayrılan bir popülasyon çok başka bir yerde uzun yıllar farklılaşsın.
O bölgede kalanlar atasal türe daha çok benzer. Peki, bu ortak ata, yani şempanze ile insanın ortak atası o dediğiniz varlık, o nereden geldi?
O nereden geldi? O da kendi atalarından geldi.
Onun ataları, bana sıfır noktası.
Sıfır noktası dünyada oluşan ilk canlı hücre. 3.8 milyar yıl önce.
Nasıl olmuştu?
Birdenbire ortaya çıkıyor canlı hücresi. Zaten bu yaratılışı kanıtlıyor. Ve bugünkü hücrenin tıpatıp aynısı.
Dünyada sıfır hayat formu varken.
Evet. Nasıl oluştuğunu hemen gösterelim. Bakın bu elde tuttuğu bir grafik.
Evet.
Belki biraz kanalından gösterebilirlerse. Şöyle biraz daha kalmayayım. Şimdi bu grafikte gördüğünüz şey şu. Okyanus tabanında silikatlardan oluşan bacalar vardır ve içinde sıcak volkanik suyun çıktığı bölgeler vardır. Bunların fotoğrafları falan internette çok yoğun olarak var, kimyasal yapıları da var. Burada bir takım kimyasal özellikli maddeler var. Örneğin demir nikel çek, demir küçük çekirdekleri vesaire gibi. Yani canlıları oluşturan...
Cansız maddelerden canlı oluşmaz. Biyogenez denen bir kavram vardır bilim dünyasında hakim olan. Yani böyledir bu. Hiçbir şekilde canlılık cansız maddelerden meydana gelmez.
Bir saniye dinleyelim de bu saçmalıkları sonunda cevap verelim.
Elinizde tezgahlar var, parçalar ilerliyor. Nasıl robotlar o Japon olsa?
Tezgahları birisi dizayn etti, çalışmaya getirdi.
Hemen gösterelim. Tezgahların dizaynı da şöyle. Silikat yüzeyler sıcak su çıkarken ani olarak su olunca silikat yüzeyler mineralize oluyor. Bunların yüzeyde polimerize olduğunu bunları gösterdiler. Bu polimerizasyon kendinden gelişen bir süreç. Nasıl ki bu patısın yüzeyine İğneler patır patır yapışıyor. kimi zaman belli bir açıda diziliyorlar ya işte aynen böyle. Şimdi bunların fotoğraflarını
yani bütün cansız moleküller bir araya geldi mi canlı molekül oldu. Evet.
Bakın canlı cansız moleküllerden atomlardan hiçbir şekilde canlılık oluşmaz. Hücrenin öyle kompleks bir yapısı var ki tek bir hücre en büyük şehirlerden, İstanbul'dan, Londra'dan, New York'tan daha kompleks bir yapısı var. Enerji santralları var, fabrikaları, rafinerileri, laboratuvarları, büyük bir bilgi bankası ve bakın burada gördüğünüz, bakın fosil göstermiyorlar. İlk fosil, canlı fosili 3,5 milyar yıllık görüyorsunuz. Sağdaki de günümüzde yaşayan bakteri fosili. Birbirlerinin tıpatıp aynısı ve canlı hücresi birdenbire ortaya çıkıyor. Fosil kayıtlarında zaten aşama aşama olamaz. Çünkü hücrenin orgenellerinden birisi eksik veya fonksiyon görmese o canlı hücresi, o hücre hayatta kalamaz. Dolayısıyla bir hücrenin mükemmel ve eksiksiz olması lazım. Fosil kayıtları da bunu destekliyor. Yani yaratıldığını kanıtlıyor. Ya o kadar mantıksız ki bakın bilime de aykırı atomların bir araya gelip güya canlılığı yaratmış olmaları. Yani atomların öyle bir aklı olabilir mi? Atomlar yaratılmış zaten. Big Bang'le madde, atomlar, elektronlar, protonlar hepsi yoktan var ediliyor. Yani yaratılıyor.
Yani paradigma diyelim buna biz. Bilimin paradigması. Her ne kadar halkımız anlamazsa da diyelim bunu. Bilimin paradigması bugünkü bilime göre ben gördüğüme, dokunduğuma...
Bakın bu da biyoloji kitaplarında biyogenez, biyolojide bir kanun olarak kabul edilir. Bütün canlılık canlılıktan gelir. Daha önce olan bir canlılıktan gelir. İşte bu da Allah'ın hay sıfatının tecellisidir. Yani cansız maddelere canlılığı veren Allah'tır ve hücreyi yaratan Allah'tır ve onu canlı olarak yaratmıştır. Fosil kayıtları da bunu ispatlıyor zaten. Bakın dikkat ederseniz hiç fosil göstermiyor. Hiçbir bilimsel delili yok. Sadece hikaye anlatıyor. Kükürtler şurada birikti, şunlar burada birikti falan. Bunu laboratuvar ortamında ispatlıyor olabilmeleri lazım. Eğer gerçek olsaydı ki gerçek değil. Yapamadıklarına göre zaten böyle bir şey imkansız. Laboratuvar ortamında bile yapılamayan bir şey. Doğada kendi kendine nasıl olsun? Zaten mantığa da bilime de aykırı söyledikleri.
Biyolojide metafizik olur mu?
Metafizik olmaz ama işte metafizik...
Adı üstte
yani. İşte, tabii tabii. %80 yani zaten ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi metafizik bir konuyu biyolojik bir konuyla açıklamaya çalışırsanız boş yere nefes tüketirsiniz, enerji kaybedersiniz.
Bakın burada şu hataya düşüyorlar aslında. Bilimsel deliller, bilimin bir amacı vardır. Bilimin amacı materyalist felsefe kesinlikle değildir. Bilim çıkarımlarda bulunur. Eğer bunlar yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa doğanın, bilim adamı bunu kesinlikle kabul eder. Ve nitekim bütün deliller, sonsuz sayıda delil bunu ispatlıyor. Milyonlarca tür canlı, milyarlarca tür canlı, evren, atomların yaratılışı hepsi Allah'ın yarattığını ispatlıyor.
Yani şimdi oradaki tam oradaki olayları ondan sonra bu olayların gelişimini hangi maddelerle hangi maddeler bir araya gelip neleri meydana getirdiğini bunları
cansız atomların bir araya gelip canlılığı yaptığı zaten atomları ilah edinmiş oluyor. Atomun aklı olabilir mi? Yani dur bir hücre yapalım, dur bir mitokondri yapalım, dur bir DNA meydana getirelim diye böyle bu kadar akla mantığa uygun bir şey iddia olabilir mi? Bakın fosil kayıtlarında çok açık. Biraz önce gösterdik. İlk canlı hücresi 3,5 milyar yıl önce, 3,8 milyar yıl önce birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Zaten eksik olduğu takdirde hücre olamaz. Dolayısıyla doğal seleksiyon ya da mutasyon gibi bilinçsiz mekanizmaları beklemek gibi bir lüksü zaten yoktur hücrenin. Tam olduğu takdirde işlev görür ve büyük bir şehirden daha kompleks yapısı vardır. Allah'ın yaratması çeşitliği bu. Yani Allah ayrı ayrı türler yaratmış. Allah'ın sonsuz sanatıdır bu. Yani doğada çeşitlilik vardır, benzerlik vardır. Dolayısıyla evrim olmuştur. Mantığı zaten alakasız bir mantık. Çünkü hiçbir bilimsel delile dayanmıyor. Allah dileseydi evrimle yaratabilirdi. Ama o zaman fosil kayıtları olurdu ve Kur'an'da buna işaret olurdu. Ne fosil kayıtlarında bu böyle ne de Kur'an'da bu şekilde. 350 milyon fosil türler arasında hiçbir şekilde geçiş olmadığını gösteriyor. Üstelik patolojik ve asimetrik canlılar olması gerekirdi ara geçiş formları. Charles Darwin en başta olmak üzere Charles Darwin yoktur diyor. Bütün günümüzdeki Darwinist bilim adamları da paleontologlar da yoktur diyor ara geçiş formları. Bakın bizim için karşımıza çıkmalarının sebebi bu işte. Yani biz orada olsak bu kurdukları cümlelerin hiçbirini kuramazlardı.
Sevgili hocam, Şafak Bey
Onun için herkesle bakın karşı karşıya geliyorlar ama asla hocamızla ve hocamızın arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmiyorlar. Çünkü demagoji yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar, yalan söyleyemeyeceklerini. Prebiyotik canlı diye bir şey olamaz zaten. Allah ilk hücreyi eksiksiz ve kusursuz ve canlı olarak yaratmıştır. Bu fosil kayıtlarından da belli. Zaten mantığa da ve bilime de aykırı. Bakın en ufak bir eksiklikte hücre canlı kalamıyor.
Şimdi bak, sen orada güzel bir şey söyledin kendine. Onu atladım. Varlık alemi üzerinde biz konuşuyoruz.
Tamam mı? Bakın hiç delil getirmiyor evrimciler. Dikkat ederseniz Darwinistleri. Sadece demagoji ve kavram kargaşası. Kardeşim fosil bu, delil bu diye ortaya koymaları lazım. 10 trilyon verecek hocamız. Onu yaptıkları takdirde bir tane getiremiyorlar.
Bilim adamlarının üzerinde birleştiği bir konu var mı ya?
Hocam çok güzel bir noktaya geldiniz.
Bakın Yiğit Bey de fark etti. Bu konu böyle çözülmez. Orada bizim olmamız gerekiyor. Doğrusunu anlatacak. Hocamızın olması gerekiyor mutlaka. Gerçeği bilimsel delilleriyle hakkı savunacak hocamızın mutlaka orada bulunması gerekiyor.
Şimdi burada göze çarpan iki nokta var. Bir defa evrimciler tam olarak fikirlerini söylemekten çekiniyorlar. Tesadüf kelimesini ağızlarına almamaya çalışıyorlar. Çünkü bunun ne kadar büyük bir saçmalık olduğunu onlar da farkında.
Evet.
Diğer tarafta oturan değerli insanlarımız, değerli profesörlerimiz ise konuya benim gördüğüm kadarıyla bir defa kesin bilimsel deliller açısından bakmıyorlar. Yani bakın 350 milyona yakın ve daha da artmakta olan fosiller var elimizde. Ve biz bunları yaratılışı ispat ettiği için bugün mesela buradalar. Mesela bakın bir trilobit fosili var elimde şu anda 417 milyon yıl yaşında. Hiçbir değişiklik, hiçbir şey yok. İlkellik yok. İlkel olarak nitelendirilebilecek bir yapısı yok. İlk ortaya çıkan canlı. Bundan 540 milyon yıl önce çıkmaya başlıyorlar ilk olarak. Ve eksiksiz, kusursuz yapılarıyla ortaya çıkıyorlar. Dolaşım sistemiyle, gözleriyle 600 tane gözü var. Ve bugünkü en ileri göz yapısı olan petek göz sisteminden çok daha ileri bir yapıya sahip. Mesela solungaçları var, ayakları var, yürüyor aynı şekilde denizin üzerinde. Böyle bir sistem, en ilkel olması beklenen sistem, bugünkü en ileri göz sisteminden daha ileri bir sistemse ilkellikten söz edemiyorsunuz.
Tabii zaten birdenbire ortaya çıkıyor. Bu da evrimi yalanlıyor. Evet. Çünkü evrim ilkelden gelişmişe bir gelişme olduğunu savunuyordu. Halbuki oysa ilk göz 500 küsur milyon yıl önce Kambriyen döneminde birdenbire ve günümüzdeki gözle aynısı olarak ve çok kompleks bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu evrimi yalanlıyor zaten. Evet.
Başka bir örnek. Bakın yengeç fosili var elimde. 23 milyon yıl yaşında bir yengeç fosili. Bugünkü örneğiyle yan yana koyduğumuzda hiçbir fark olmadığını rahatlıkla herkes görebilir. Bu ne demektir? Demek ki 23 milyon yıl boyunca hiçbir değişiklik olmamış. Bir değişim, dönüşüm, evrim, ilerleme, gerileme de olmamış, ilerleme de olmamış. Hiçbir değişiklik yok. Bunlar neyi göstermiş oluyor? Bunların sayıları gittikçe artırılabiliyor tabii ki. Bir Nautilus fosili, denizin derinliklerinde yaşayan bir canlı bu. 114 milyon yıl yaşında ve bugünkü örneği de yine aynı şekilde canlı, soyu tükenmediği için hala var canlı örnekleri. Hiçbir fark yok arasında. 114 milyon yıl boyunca bir değişiklik olmuyorsa ne demektir bu? Demek ki evrim diye bir şey yok demektir. Çünkü canlılar sabit olarak ortaya çıkarlar, sabit yapıyla ortaya çıkarlar ve yeryüzünde bulundukları süre boyunca hiçbir değişikliğe uğramazlar. Bu yüzden stabil türler diye nitelendirirler, sabit türler diye nitelendirirler. Bugün bildiğimiz bütün canlı türleri bu şekildedir. Çeşitlenme nasıl ortaya çıktı diye sordu az önce bir evrimci oradan. Bunu açıklayın diye bağırdı bas bas.
Allah'ın yaratmasındaki
evet.
Çeşitlilik bu.
Çeşitlenmenin nasıl ortaya çıktığını bir defa biz fosil kayıtlarında çok rahatlıkla görebiliyoruz. O da şu, Kambriyen döneminde 50 filum, yani vücut yapılarına göre değerlendirdiğinde canlıların sınıflandırılması ana hayvan grupları, filumlar, 50 farklı hayvan grubu bir anda ortaya çıkıyor. Ne demektir bu? İşte çeşitlilik bir anda ortaya çıkmış. Zamanla dallanıp budaklanıp sayıları artmamış. Bir anda ortaya çıkmış, bundan 540 milyon yıl önce. Zaten bu yüzden Kambriyen patlaması deniyor bu olaya.
Bakın, Charles Darwin diyor ki, evet. Eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu. Bu öldürücü darbe işte Kambriyen döneminde 500 milyon yıl önce Cihat hocamın da söylediği gibi 50 tane temel canlı grubunun, ki bugün 35 tane vardır, birdenbire ortaya çıkmasıyla yani öldürücü darbeyi almış oluyor Kambriyen tabii. döneminde ve bunların çok kompleks sistemleri var. Bakın evrimin iddiasına göre sol taraftaki ağaç şeklinde bir yapı bekleniyordu fosil kayıtlarında. Sağ taraftaki gerçek fosil kayıtları. Her bir dikey çizgi bir temel canlı grubuna karşılık geliyor. Bakın 50 tane çizgi var. Ondan önce 3 tanesi var. 50 tanesi alttaki yatay çizginin üzerinde Kambriyen dönemine denk geliyor. Bu 500 milyon yıl önce. Birdenbire ortaya çıkıyor ve hatta 35'e inerek azalıyor. Yani fosil kayıtları kesinlikle evrimin olmadığını kanıtlıyor zaten. Yani bunda tartışacak bir konu da yok. Bir saniye bu...
bir anda ortaya çıkıyorsa bu ne demektir? Zamanla ortaya çıkmıyorsa, bir anda ortaya çıkıyorsa aman yaratılış demektir. Üstün bir güç tarafından Yüce Allah'ın sonsuz ilmiyle bir anda bütün türleri, bütün canlı türlerini çeşitleriyle beraber yarattığı anlamına gelir bu.
Bakın Charles Darwin söylüyor zaten ara geçiş formu olmadığını. Eğer ara geçiş formu yoksa evrim yok demektir. Bakın diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz? Ki Charles Darwin döneminde sayısız fosil vardı. Sayısız geçiş formları olmalı fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Bulamıyorsun. Yok da ondan. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji, bakın jeoloji diyor, iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Yani evrim göstermemektedir. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Noktayı koymuş zaten, Charles Darwin kendisi koyuyor.
Yani oradaki işte şeyin tarafında, yani yaralışın tarafında oturan bilim adamları da, sayın profesörlerimizin de bu delilleri çok iyi bilmiş olmaları ve bunları savunmaları gerekirdi. Elimizde 350 milyona yakın kanıt var. Bunlar neyi kanıtlıyor? Metafizik kanıtlanmaz diye bir profesör, değerli büyüğümüz orada böyle bir şey ifade etti. Bu yanlış. Metafizik kanıtlanır. Bir anda varoluş, eksiksiz, mükemmel yapılarıyla canlıların bir anda ortaya çıkışı ne demektir? Yaratılış demektir. Bakın Darwin bile bunu söylüyor. Yani ünlü bilim adamları, ünlü Darwinist olmalarına rağmen bu gerçeği zaten ifade ediyorlar, kabul ediyorlar. Fütüma bile bunu kabul ediyor.
Hayır, zaten şöyle
biz
bir
bakalım
şey var.
Diyor canlının evet. tarihine. Eğer canlılar eksiksiz ve kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıkıyorlarsa o zaman üstün bir güç tarafından ne diyor? Doğaüstü bir yaratılışı kabul etmemiz lazım diyor. Yani metafiziği kabul ediyor.
Evet.
Bizim zaten, de buraya vardığımız nokta bilimsel verilerden yola çıkarak
onlar diyor ki canlılık
Allah
diyor,
varlığını kanıtlamış evet, oluyoruz.
Canlılık diyor tesadüfen oldu diyor. Hayır biz yaratıldı diyoruz. Bütün bilimsel deliller de yaratıldığını kanıtlıyor. Bu kadar basit yani. Öyle tartışacak bir konu yok zaten. Bakın ama şurada önemli olan nokta şu. Darwinizm ateizmdir. Bakın Richard Dawkins diyor ki Darwin entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. İşte bunun için savunuluyor Darwinizm. Bakın Dawkins devam ediyor. Beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görüyorlar. Ve bana soruyorlar. Doktor Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü diye buna evet demek zorundayım diye cevap veriyor. Amerikan Ateizmi Geliştirme Derneği Başkanı Charles Smith diyor ki, evrim diyor ateizmdir diyor. İşte bu Darwinizm saçmalığının yani bu batıl dinin savunulmasının tek nedeni ateizmi ayakta tutabilmek. Ama bilimsel diller bunu ortadan kaldırdığı için ateizm onun için bugün çöküş halinde bütün dünyada.
Şimdi bakın evrimcileri görüyorsunuz hiçbir şekilde bir şey anlatamıyorlar. Bir delil ortaya koyamadıkları için yaptıkları tek şey demagoji. Uzun cümleler, anlaşılmayan kelimelerle süslenmiş cümleler. Hiçbir şekilde bir mesaj yok. Yalnızca kafa bulandırma var. Karşı tarafa bakıyorsunuz o çok daha farklı değil. Ne var orada? Orada da cahillik var. Bilimden, yani bilimsel delillerden uzak bir yapı sergiliyorlar. Fosillerden haberleri yok.
Bu şeyi ara geçiş formlarının itirafları okuyalım da delille bakın başlamadan program. Bakın dünyanın en ünlü Darwinist paleontologlarından Niles Eldridge var, Amerikalı. Müze müdürü aynı zamanda diyor ki aynı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri Darwin'in türleri kökenini yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Yani evrimin olmadığı paleontologlar tarafından bile biliniyordu Darwin'den önce de. Devam ediyor Niles Eldridge diyor ki aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Fosil kayıtları diyor açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir. Bunu kim söylüyor? Niles Eldridge dünyanın en ünlü paleontologlarından bir tanesi. Tabii herkes evrimle dalga geçiyor bu saçmalıkla yani. İnsanlarımız çok zeki, Türk halkı çok zekidir. Gençler internete giriyorlar, hocamızın eserlerini okuyorlar, internet sitelerine giriyorlar. Tam dalga geçilen bir şey yani böyle akılsızca bir şey olabilir mi? Güya yani bir aklı başında hiçbir insanın bir kere buna inanmaması lazım. Böyle tesadüfen oldu. Yok tesadüfen hücre meydana, cansız atomlar bir araya gelip tesadüfen bu kadar kompleks canlılığı meydana getirdiler gibi bir pagan felsefesi. Sırf ateizmi ayakta tutmak adına savunuluyor. Onun dışında bu karikatürlerle herkes dalga geçiyor tabii.
Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden evrim tartışmasına devam ediyoruz. Bir açıklama yapmam gerekiyor. Özellikle sağ tarafımda oturan Profesör Doktor Adem Tatlı ve Profesör Doktor Turan Güven ilahiyat profesörü değil, biyoloji profesörü. Dolayısıyla buradaki herkes aynı bilim dalına mensup insanlar. Dolayısıyla bir ilahiyat ve evrim tartışması ilahiyatçıyla biyolog tartışması değil. Bütün tartışmaya katılanlar biyoloji kökenli, onun altını çizmem gerekiyor. Evet, buyurun hocam. Evet. Söz sizde kalmıştı.
İşte, evrimde dikkat edeceğimiz konulardan birisi şu. Yani bir türün başka bir türe dönüşmesi için hangi değişmeleri geçirmesi lazım? Bunun için mesela evrimde delil olarak ortaya sürülen şeylerden birisi mutasyon dediğimiz genlerde meydana gelen değişmeler. Bu mutasyonlar genelde çok sık rastlanan olaylar değildir. Hatta bu mutasyonlar bazen türün aleyhine olur. Hatta bireyin tamamen...
%99'u zararlıdır, %1'i nötraldir. Yani ne yararlıdır ne de zararlıdır.
Ve çok sık rastlanmayan bir olaya dayalı olarak evrendeki veyahut da bu biyosferdeki çeşitliliği, dünyadaki canlı çeşitliliğini bu ender rastlanan bir olaya bağlamak...
Bu çok sık da olsa canlı mutlaka tahribat meydana getirir. Bakın eğer mutasyon dedikleri mekanizmayla olsaydı ara geçiş formları mutlaka patolojik asimetrik canlılar olması gerekirdi. Biz biliyoruz ki bugün mutasyonlar mutlaka kanser meydana getiriyor, hastalık meydana getiriyor ve ölüm meydana getiriyor canlılarda. Bunu nereden biliyoruz? Mesela Nagasaki, Hiroşima'da atom bombası atıldı. Radyasyon milyonlarca mutasyon meydana getirdi ve bütün oradaki insanları sakat hale getirdi ve öldürdü. Ya mutasyon çok sık da olsa fark etmez. Daha çabuk öldürücü olur zaten çok sık olsa. Çünkü DNA gibi kompleks bir yapıda o kadar bilginin olduğu bir rastgele değişiklik mutlaka zararlı olur. Bunu hem deneyler bize gösteriyor hem gözlemler bize gösteriyor. Hiçbir şekilde yeni genetik bilgi oluşmuyor, bir tür başka türe dönüşmüyor. Yüz milyonlarca yıllık fosiller var. Çok açık bir şekilde. 350 milyon fosil evrimin olmadığını kesin olarak ispatlıyor.
Bana şuna cevap verir misiniz? Bir dakika. Siz kendi sistemimizi tanımlarken evrimle ilgili açıklama yaptınız. Değişim normal değil. Bana ilk yaratılış noktasını söyleyin.
Bugüne kadar gösterilmiş hiçbir faydalı mutasyon örneği yok. Mutlaka zararlı oluyor mutasyonlar.
Şimdi insanın yaratılışı çok önemli burada. Şimdi hayvanların yaratılışı, insanın yaratılışı apayrı. Ayrı zamanda bir anda Allah'ın dilemesiyle Allah çamurdan yarattığını bildiriyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Onu porselen şeklinde bir şekil verdikten sonra üflemesiyle, ruh vermesiyle bir anda canlandırdığını söylüyor. Bize bildirilen bilgi bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu bilgiler tamamen biyolojinin bilgisi, yani paleontolojinin bize gösterdiği kanıtlarla doğru çerçevede. Hiçbir şekilde çelişmiyor hiçbir şekilde. Çünkü maymunlar ve diğer işte bugüne kadar işte dört ayağı üzerinde yürüyen bütün canlılara baktığımızda onların sabit olarak kaldıkları ve hiçbir şekilde insana veya başka bir hayvana dönüşmediklerini zaten görmüş oluyoruz.
Dünyanın
en prestijli bilimden gelenen bir tanesinde 2008 yılında çıkmış bir yayın. Bu yayın bir review. Yani
bakın iki programdır, iki prafta hiçbir şey anlatamıyor. Bu çok açık bir şekilde görülüyor. Halbuki çok açık yani konu. Çok basit, hiç karmaşık bir tarafı yok. Allah'ın yarattığı, kesin olarak ispatlayan bilimsel deliller var. İki programdır ama saatlerce konuşuluyor ve hiç iki tarafta kesinlikle bilimsel delil getiremiyor.
Ne demektir bu?
Amerika'daki ilaç firmalarının nasıl o dediğiniz raporları parayla yazdırdığını burada programı yapmış.
İlaç firmasının raporu parayla alakalı. Bu bilimsel tartışma sonrası.
Fark etmez. O tip şeyler
satılıyor. Neymiş? Neyi anlatıyorlar?
Biliyorum.
Mutasyon bugüne kadar hiçbir mutasyon gösteremedi. Yani faydalı mutasyon derken yani mutasyon sonucu yepyeni bir gen, yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim. Zaten böyle bir mekanizma yok. Bu akla da mantığa da aykırı, bilime de aykırı. Mutasyon zaten var olan DNA'daki genetik bilgide değişiklik meydana getirir ve mutlaka zararlı olur. Bakın hiçbir şey söylemiyorlar, hiçbir soruya cevap veremiyorlar, hiçbir delil getiremiyorlar. Bu çok önemli, buna mutlaka ibretle bakmak lazım.
Turan Bey çok büyük bir biyologdur ve profesyonel hocamızdır. Bakalım bu hocamız ne biliyor, ne bilmiyormuş.
Ha bana bunu söyleyin.
Bana karşımızın bağışıklıkla ilgili molekülü, immunoloji molekülü yöntemi şudur. Hücrelerimizle kasıtlı olarak, binlerce mutasyon yapılıyor. Bu mekanizma...
Hayır, kasıt olarak mutasyon yapılmıyor. Antikorların oluşumu mutasyona dayalı değildir zaten. Mutasyon DNA'da meydana gelen değişikliklerdir. DNA'da meydana gelen değişiklikler mutlaka zararlı olur. Zaten onları tamir eden enzim sistemleri var insan vücudunda ve diğer canlıların hücrelerin yapılarında. Çünkü en ufak bir değişiklik zararlı olduğu için onu anında düzeltecek enzimler de yaratılmış ve bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Bu da tabii yaratılışı kanıtlıyor Allah tarafından. Bakın bunu da bilmemeleri çok ilginç. Yani genetik bölümüne çalıştığını söylemişti galiba değil mi? Bilmemesi ve bunu mutasyon diye nitelendirmesi ya bilmiyor ya bildiği halde saptırıyor gerçeği.
Ya bugüne kadar yapılmış fosil sahtekarlıkları da var. Bu konularda da sahtekarlık yapmamalarını beklemek yanlış olur.
Zaten evrim bir kere savunan her söylediği yalandır. Onu ayakta tutmak için getireceği bütün deliller yalandır. Bakın Ali Demirsoy diyor ki bir diyor bağışıklık sistemi hücrelerinin diyor dışarıdaki mikropların yapılarını önceden bilmesi. Çünkü onlara uygun antikorlar DNA'da kayıtlı olarak var. Onların kahin olmaları gerekir diyor. Halbuki burada çok açık değil mi? Kahin demesi yerine Allah'ın yarattığını kanıtlar bu. Bağışıklığı yaratan da Allah'tır. Dışarıdaki mikrobu da ve onun yapısını önceden bilip DNA'sında bunu kodlayan antikorları yaratan Allah olmuş oluyor. Hiçbir şekilde bakın antikorlar mutasyonda oluşmaz. Yani bu kadar bilgisiz ve cahil olmaları çok ilginç. Mutasyonlar DNA'da meydana gelen rastgele değişikliklerdir. Oysa antikorlar zaten DNA'da var olan yapıların değişik kombinasyonlarıyla oluşur. Milyonlarca antikor vardır böyle bu şekilde insan bağışıklık sisteminde ama bunlar mutasyon sonucu kesinlikle değildir.
Mutasyonu böyle her derde deva böyle her sorunu çözen, mutasyon, daha mükemmele götüren bir yapış bir mekanizma gibi gösterdiği evet. Çalışıyorlar ama ne alakası var?
Yani mutasyon bozuşudur bakın zaten. Mesela bir yazıda
kanser yapar, sakatlık yapar, öldürür. Budur yani.
İşte orada olmamız gerekiyor Cihaz Hocam.
Tamam, bunu
hayır bu mutasyonla olmaz. Bakın mutasyonla bu yanlış.
Olmaz kesin şey.
Mutasyon mevcut bir gende. Yani
orada.
Antikoru kodlayan gende bir değişiklik meydana geldiği zaman o antikorun yapısını bozar zaten. Tahribat meydana getirir. Çünkü antikorlar zaten mükemmeldir. Dışarıdaki mikropları daha insan ve canlı doğmadan onları bilen proteinlerin yapıları DNA'da kodlanmış olarak vardır. Bu zaten Allah'ın yarattığını kesin olarak kanıtlar. Tesadüf olmaz ki böyle bir şey. Dışarıdaki mikrobu nereden bilsin tesadüf?
Mesela Çernobil denen bir nükleer sızıntı oldu değil mi? Geçimiz 96 senesinde. Ne oldu? Bütün herkes zaten kaçıştı. Orada şeye maruz kalınca, radyoaktif maddeye maruz kalan insanlarda zaten kanser çok sıklıkla görülmeye başlandı. Sakat doğumlar, işte kanserler ciddi anlamda arttı. Kimse dedi mi ki ben gideyim orada radyasyon alayım der, ben vücudumda mutasyon olsun ben ilerleyeyim. Böyle bir şey mantıksız yani. Mutasyonların net etkisinin zarar olduğu ortada.
Tabii ki. Çünkü elde etmesi çok zor, çok değerli ve bunlar canlıların organizmalardan elde ediliyor. Bakın bu çok önemli. Laboratuvarda sentezlenemiyor bile hala yani. Sentezlendiği takdirde ileride olabilir belki ama o bile, bakın o bile bir aklın müdahalesi olacaktır. Yani kesinlikle evrime delil olmaz zaten. Evet, burada yani insanın seçmesi bunun nasıl bir evrimle ilişkisi olabilir tesadüflerle? Yani siz bir maddeyi veriyorsunuz, mikrobun bir parçasını, ona karşı bir antikor oluşuyor, o antikoru alıp dışarı çıkartıyorsunuz. Bunun neresi evrime delil, tesadüf neresinde var bunun?
Şimdi mutasyon konusunda başka bir örnek daha vereyim. Mesela radyasyon odaları vardır, işte röntgenlerin çekildiği, radyasyon bulunduğu, yoğun bulunduğu katlar. Oraya mesela hamilelerin girmesi tamamen yasaktır. Neden? Çünkü gelişmekte olan bebek radyasyona maruz kalıp sakatlanmasın. Niye böyle bir şey var? Çünkü net etkisinin zarar olduğu çok bilinen bir gerçek olduğu için böyle.
Bakın hiçbir net şunu getiremiyor. Mutasyonla yeni genetik bilgi oluşur mu? Kesinlikle oluşmaz. DNA'yı sentezleyen başka enzimler vardır. Evet, başka enzimler vardır, başka proteinler vardır. Bu da DNA'da kodlanmıştır ve yeni genetik bilgi kesinlikle oluşmaz. Bugüne kadar gözlemlenmiş hiçbiri yok. Onun için Richard Dawkins'e sorulduğunda genetik bilgide artış meydana getiren bir mutasyon biliyor musunuz diye bir tane bile gösteremiyor. Ama tabii bu evrim tabii değil. Ama evrimle alakası yok bunun.
Biz Darwinist
evrim tesadüfen kademeli olarak türler arası geçişi evet. Savunur. Hayır. Şimdi oraya geleceğim. Çünkü bak daha hocam anladınız mı? Bütün değişmeler evrim adı altında veriliyor. Bu sefer evrim deyince hayır bir mevhum karkaşası ortaya çıkıyor. Bir defa neyin üzerinde? Evrim bize şunu gösterecek. Sıfırdan tesadüfen yeni gen, yeni protein, yeni enzim, yeni organ, yepyeni tür. Böyle bir şey bunları kesinlikle yok. Bakın bir tane örneği yok. Hayır bakın bu yanlış. Bu tam bir aldatmaca işte. Bakın laf kargaşası meydana getiriyorlar burada. Yani türler arasında tesadüfi rastgele değişiklik olacak diye iddiaları bu şekilde. İstediği lafı kullansın buna. Descent with modification desin, başka bir şey desin. Bakın bu kesinlikle yok. Çünkü ara geçiş formu yok. Biraz önce gördük. Darwin de bunu söylüyor. Niles Eldridge de bunu söylüyor. Stephen Jay Gould da bunu söylüyor. Bütün tanımış evrimciler de bunu söylüyor. Ara geçiş formu olmadığını. Tabii ki üretemez. Maddenin bir aklı var mı? Atomların bir aklı olabilir mi? Cansız atomlar bir araya gelip canlılığı, bu kompleks canlılığı milyonlarca tür meydana getirebilir mi? Bu kadar anlamsız bir iddia olabilir
Stanley
mi?
Stanley Miller'ın deneyinden bahsediyor bak. Orada bizim için proteinlerin üretilmesi için daha doğrusu canlılık önemli olan 4 tane amino asit izole ediyor. Ama o günkü tekniklerle daha inkar teknikler kullandığı için kağıt kurumları...
Şimdi buna da cevap verelim. Bakın neden yanlış olduğunu, doğru olmadığını anlatacağız şimdi Stanley Miller'ın deneyinin.
Arkadaş herhalde...
Çok bilgisizler ya. Stanley Miller bile söylüyor deneyin geçersiz olduğunu.
O zaman şimdi üniversite çevrelerinin ne kadar geri olduğunu burada görmüş oluyoruz. Çok acı bir durum. Tekrarlandığı zaman 21 tane amino asit elde ediliyor. Yani proteinlerde kullanılan 21 tane amino asit elde edildiği görülüyor aslında. Yani herhangi bir dış müdahale, yani metafizik ya da maddenin enerjisinin dışında başka bir müdahaleye gerek kalmadan biyolojik olarak anlamlı işlev görebilecek katalitik aktivitesi olan bir takım moleküllerin ortaya çıkarılabildiği ortaya konuyor.
Hayır bakın efendim bir kere Stanley Miller'dan başlayalım. Stanley Miller'ın deneyinde kullandığı gazlar bir proteinin nasıl olduğunu şunun açıklaması lazım. Cansız madde nasıl canlı hale gelsin? Canlılık apayrı bir şey. Bakın bir kere Stanley Miller'ın deneyinde 4 tane gaz kullanmıştı. Metan, amonyak, hidrojen, su buharı. Bunlardan metan ve amonyak o dönemde, eski dönemde dünya atmosferinde bulunmadığı ortaya kondu. Birincisi bu. İkincisi soğuk tuzak kullandı. Doğada böyle bir düzenek yok. Amino asitler doğru elde edildi. Bu son derece kontrollü bir ortamda ve gerçekçi olmayan gaz karışımıyla. Fakat onları hemen ortamdan izole etmek zorundaydı. Çünkü aynı zamanda organik asitler oluştu, parçalıyordu onu. Oksijen kullanmadı biz bugün biliyoruz. Dünya oksijeninde, dünya atmosferinde o dönem oksijen vardı. 3,5 milyar yıllık oksit uranyum ve oksit demir kayalıklardan biliyoruz. 3,5 milyar yıl yaşında. Kullansaydı bakın, kullansaydı hemen parçalayacaktı amino asitleri. Kullanmaması ozon tabakası yok anlamına geliyor, ultraviyole parçalayacaktı. Zaten Stanley Miller de deneyinin geçersiz olduğunu 80'li yıllarda itiraf etmişti. Bunu bilmemeleri de çok enteresan. Ya da bilmemezlikten geliyorlar tabii. Ayrıca elde edilen amino asitlerde sağ elle amino asitler olabiliyor. Oysa canlılık proteinlerinde sadece sol elle amino asitler vardır. Amino asitleri yan yana bıraktığınız takdirde bile kesinlikle protein oluşmaz. Bunu biliyoruz çünkü piyasada satılan amino asit tozları var mesela böyle. Ya da protein tozları var mesela. Ondan canlı hücresi çıkıyor mu? Amino asitler de sadece canlı hücrelerinde sentezlenebiliyor. Bakın bu da çok önemli. Proteinler de aynı şekilde. Bir proteinin olması için mutlaka 60'a yakın başka protein, DNA, mitokondri, ribozom ve canlı bir hücre gerekiyor. Zaten bu bitiriyor, yani sıfır ihtimal demektir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali.
Onu tartışmak lazım zaten. Yani onu zaten ilk canlı nasıl ortaya geldi tartışmıyoruz ki diyor.
Olur mu?
Zaten tartışmazsan olay zaten senin aleyhine dönmüş oluyor.
Bakın iki tarafta hiçbir şey anlatamıyor iki programdır. Bu çok önemli. Hiçbir şekilde hiçbir şey bir çözüm, bir cevap getirilmiyor. Halbuki bilimsel deliller çok açık.
Bu arkadaş da olayları tercüme mi ediyor kendince?
Mesela Stanley Miller deneyin neden yanlış olduğunu anlatabilmeleri gerekir, anlatamıyorlar. Yani orada hocamızın olması gerekiyor, bizim olmamız gerekiyor. Başka deneyler de yapıldı, hepsi başarısız oldu. Bakın amino asit edilmesi bir şey değiştirmez. Dediğim gibi amino asitler yan yana bırakılsalar bile protein kesinlikle oluşturmuyorlar. Çünkü peptit bağ ile bağlanması gerekiyor, mutlaka sol elle olması gerekiyor. Proteinin sentezlenmesi için mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Çünkü başka proteinler ve DNA gerekiyor ve hücrenin organelleri gerekiyor. Canlı bir hücre gerekiyor. Bu zaten Darwinizm kökünden bitiriyor. Bir protein bile tesadüfen olmasının imkansızlığı, sıfır ihtimal olması Darwinizm kökünden bitiriyor zaten. Kendinden hiçbir şey meydana gelmez. Rastlantı mutlaka var olan bir düzeni bozar. Yani bir bilgisayara çekişle vurmak gibi. Bakın bu
nasıl böyle bir şey yani olsun? Atomlar normal o zaman etrafa yayılmış bütün parçalı bulunan bir Boeing 747 oraya esen bir rüzgar sonucu bir araya gelip o mükemmel yapı ortaya çıkacak demek. Bakın, de işte yer bu.
Evet. Bu iddia şunu gösteriyor. Yani atomlar bir araya gelip bu kompleks canlılığı, milyonlarca tür canlıyı, milyarlarca tür canlıyı, sonsuz evreni yarattı gibi bir iddia olmuş oluyor bu. Bu zaten atomu ilah edinmek demektir o. Atom nasıl bir araya gelip dur biz göz yapalım, görsün, kulak yapalım, işitsin diyebilir. Yani çok mantıksız. Tabii orada olsak bu cümlenin hiçbirini kuramazdık.
Bu arada abi. Bakın mesela jenerikte gösterilen bazı fosiller vardı. Bunların hepsi de sahtedir. Hepsi rekonstrüksiyondur. Yani yeniden şekillendirmesi, sanatçının kendi kafasındaki hayale göre şekillendirmesi sonucu ortaya konmuş sahte fosillerdir. Gerçek fosiller değil bunlar. Hiçbir şekilde eğrime delil hiçbir şekilde zaten mevcut değil. Bunu da belirtmek lazım. Çünkü gerçek fosil böyle olur. Ortaya koyarsın. Çizime, şu yoruma dayalı işte rekonstrüksiyona zaten ihtiyaç duymaz.
Cihat hocam şuraya gitsek mi acaba? Kapıdan girip biz geldik diye. Yani hiçbir şey söylemiyorlar bakın dikkat ederseniz. Tabii ruh esastır. Bakın çok önemli bir konuya gelindi. Darwinizm kesinlikle açıklayamaz bunu. Bütün dış dünya dediğimiz bizim elektrik sinyallerinin beynimizdeki yorumundan kaynaklanır. Yani elektrik sinyalleri gelir boynumuza görüntü olarak, ses olarak, yani hava moleküllerinin titreşimi olarak, koku molekülleri olarak elektrik sinyallerine çevrilir ve biz bundan zihnimizin içerisinde üç boyutlu pırıl pırıl renkli bir dünya oluştuğunu görüyoruz. Bunu işte algılayan Allah'ın yarattığı ruhtur. Allah ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Bu zaten yani Darwinizme inanan biri, laboratuvara gelip de o makaleleri yazdığını söyleyen birisi de bunu zihninin içinde yapmaktadır. Hiçbir şekilde zihninin dışına çıkamaz. Bu zaten materyalizmi ve Darwinizmi tamamen bitiriyor. Olmaz olur mu? Zaten biz delillere bakıyoruz. Deliller Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Tesadüfen olmadığını gösteriyor. Çok açık. Bunu küçük çocuklar bile anlar.
İşte demek ki o zaman evrim karşıtlığını koymamışlar. Yaratılış, gerçek anlamda yaratılışı değil demek ki karşılarındaki. Bu böyle bir ifadeyi kabul edemeyiz hiçbir şekilde.
Ne zaman ki evrim teorisini anlar, kendi geçmişinize ve buraya nasıl geldiğinizi görmeye başlarsınız, işte o zaman farklılaşırsınız. İnsanı farklı kılan nokta bu. Ne zaman ki insan döndü ve kendisini iman eden süreci anladı, işte şimdi evrende farklı bir noktadayız. Bunu yapamayanlar maalesef hala geldikleri topluluğun içindeler.
Şimdi bu ayrı bir demagoji tipi. Normal biz nasıl yaratıldığımızı görünce zaten anlıyoruz ne olduğumuzu, ruhumuzu, Allah'ın bizi nasıl yarattığını ve bizi yaratana karşı saygımız, sevgimiz, korkumuz artmış oluyor bu şekilde inşallah.
Ekranda mail adresimizi, elektronik posta adresimizi ve cep telefonlarınızdan 1021 ile sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Evrim tartışması çok kısa bir aradan sonra konukların ateşi düşünce saat geçince...
Burada verilmeye çalışılan imaj işte evrim teorisiyle işte nasıl tesadüfler sonucu meydana geldi. Sen bunu öğren. Ondan sonra kendi başına humanist yaklaşımdır bu. İşte insanı ön plana çıkaran ve insanın başına buyruk, enaniyet sahibi, büyüklenen bir insan olmasının temelindeki şeytanın bir oyunudur aslında bu yaklaşım.
Evet, bakın
burada
Allah
bunu bu şekilde ifade etmiş oldu az önceki
bakın,
arkadaş.
Ruh tabii çok önemli. Biz her şeyi ruhumuzda algılıyoruz. Algıları yaratan da Allah, çok açık bir şekilde değil mi? Şimdi Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu. Ve ona ruhundan üfledi. Sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz. Allah'ın ruhunu taşıyan insan algıları yaratan Allah'ın yarattığı algılarla görür, duyar, işitir, dokunur ve kavrar. Koklar ve hisseder inşallah. Algıları yaratan Allah'tır ve ruhu yaratan Allah'tır. Bu zaten materyalizm ve derminizmi bitiriyor. Ruhun açıklaması, onların bu iddiaları zaten hiçbir şekilde yok. Allah başka ayetlerde yaratılışı şöyle bildiriyor bakın. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır. Enam suresi 73. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Nahl suresi 40. Yani her şey Allah'ın ol demesiyle yaratılmaktadır. Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Allah kanunları, değil mi? Sebepleri ve sonuçları yaratan Allah'tır. Ama Allah bunların hepsinden münezzehtir. Dolayısıyla Allah'ın aşama aşama yaratması gibi, evrimle yaratması gibi bir sebebe ihtiyacı yoktur.
Süreç, yani bizi imar eden bir süreç gibi böyle bir şey yok. Allah'ın ol demesiyle yaratması var. Bir anda yaratması var. Hazreti Adem'i bir anda yaratması var. O işte balçıktan şekillendirip daha sonra porselen haline getirip ruhun üflemesiyle Yüce Rabbimizin bir anda yaratması var. Öyle bir süreç falan söz konusu değil. Biz tarih öncesine de gittiğimizde bütün canlılar nasıl bir anda ortaya çıkıyorsa insanın da modern insan diye evrimcilerin bahsettiği gerçek insanın da bir anda ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela ayak izleri var değil mi? İşte el aletleri var, yemek pişirme aletleri var. Bunların da kanıtları aynı anda görüyoruz. Medeniyet bir anda ortaya çıkıyor. Değil mi?
Evet.
Hiçbir şekilde böyle bir ilkellikten gelişmişe doğru bir süreç zaten hiçbir şekilde gelişmiyor. Böyle bir süreç yok. Hayvanlarda da yok, bitkilerde de yok. İnsanlarda da zaten söz konusu değil böyle bir şey.
Evet. İnşallah. Yani çok açık gerçek. Bakın iki programdır, iki tarafta hiçbir şey anlatamıyor. Halbuki çok açık. Yani çok basit. Çocukların anlayacağı kadar karmaşık bir konu yok. Ya bir tane bakın. Doğada trilyonlarca çeşit protein var değil mi? Milyonlarca tür canlıda. Hatta milyarlarca olduğu söyleniyor. Çünkü %99'unun soyu tükenmiş deniyor. 3 milyar türün yaşadığı söyleniyor bilim adamları tarafından. Trilyonlarca tür proteinden bir tanesi bile oluşabiliyor mu? Oluşamıyor. Çünkü bir protein evet. olması için mutlaka başka proteinler, mutlaka DNA değil mi? Onları kodlayacak. Mutlaka mitokondri yani enerji santralı ve canlı bir hücre gerekiyor.
Proteinlerin bitti. Var olabilmesi evet. için proteinlerin yine zaten var olması gerekiyor ki bu ne demektir? bütün sistem bütün parçalarıyla aynı anda var olmak zorunda ve çalışır durumda olması gerekiyor hepsinin de.
Evet.
DNA'nın kopyalanması lazım, sitoplazmaya taşınması için RNA şeklinde. Bunun için özel proteinler var, enzimler var. Amaç ne? Yine proteinler üretilebilsin diye sitoplazmada. Proteinler sentezlenebilsin diye. Neye göre? DNA'daki yazılı bilgiye göre.
Evet.
Bir defa demek ki boşu boş olmuyormuş protein üretimi. Onun için ne gerekiyormuş? Bilgi gerekiyormuş. Bu bir. İki, ne gerekiyor? İkinci olarak da yine proteinler gerekiyor. Ne için gerekiyor? Bir defa hangi aşamada gerekiyor? Bir defa DNA'nın kendi kopyasını çıkarması sırasında. Yani RNA kopyasının çıkarılması sırasında proteinlere ihtiyaç var mı? Var. Artı proteinin aminoasitler şeklinde zincir haline getirilmesi sırasında proteinler yine devreye giriyorlar. Onların üç boyutlu yapılarına kavuşması için peptit bağlarının yapılması sırasında yine devreye giriyorlar. Ribozom dediğimiz zaten iki ana parçadan oluşan dev bir protein. Zaten bunu yine ribozom dediğimiz bir organ ya da organcık şekilde organel değil. Yine dev bir protein. Proteinlerin sentezini yapan. Yani zaten proteinlerin her yerde hazır ve nazır durumda eksiksiz kusursuz bir şekilde zaten çalışıyor olmaları gerekiyor.
Evet, bu yani zaten şu anlaşılıyor. Yani cansız atomlar hiçbir şekilde bir araya gelip bu kompleks canlılığı meydana getiremezler. Böyle bir özelliği yok. Atom, tabii. Atom dediğimiz bizim elektronlardan, protonlardan şuursuz değil mi oluşan bir yapı. Ve bu masada da var. İnsan beyninde de cansız atomlar var. Fakat gören, bakın bu çok önemli. Gören, duyan, işiten, koklayan ve tad alan ayrı bir varlık var. İkinci bir göz var içimizde bizim. Değil mi? Bu bizim gözümüz görmüyor. Gelen elektrik sinyallerini gören, algılayan ruh var. İşte bakın bu zaten Darwinizmin ötesinde, Darwinizmi de bitiriyor, evet, materyalizmi evet. de bitiriyor. Allah'ın yarattığını, çünkü ruhu yaratan Allah değil mi inşallah?
Evet.
Ruhu yarattı, i̇nşallah. Algıları da yaratıyor aynı zamanda.
Orada bir şey daha dikkatimi çekti. Dikkat ettiysen bak, senin de dikkatini çekmişler. Hiç tesadüf kelimesini kullanmamaya gayret ediyorlar.
Evet.
Ne diyorlar? İşte çeşitli moleküller, atomlar, işte amino asitler özgür hareketleriyle bunları yapıyor diyorlar. Özgür hareket ne demek? Tesadüfün başka yeni bir açıklamasını bulmuş evrimciler. Tebrik etmek lazım. Yani orada onun gözü mü var? Kolları hareket edeceği ayakları mı var? Gidip kendisiyle ilgili nereye bağlanacağını biliyor da gidip oraya mı bağlanıyor? Allah'ın direkt hay sıfatı tecelli etmiş oluyor. Allah'ın cansız maddelerden canlılığı yaratması söz konusu burada. O amino asitler bilinçli olarak mı hareket ediyorlar? Ne diyor? Özgür hareketleri çerçevesinde bunlar gerçekleşiyor diyor.
Evet, amino asitler yani de sadece canlı hücresi yaratılabiliyor zaten. Evet,
bu ne demek? Şeye, cansız maddelere, yani şamanizm de var bu. Cansız maddelere, yere, toprağa, ağaçlara, işte toprağa vesaire, bunlara böyle hayvanlara hep böyle güç atfetmek var burada. Yani pagan dini, totemler edinmek var.
Evet.
Bu yine bu şekilde kanıtlanmış oluyor.
Batıl
kendi
dini,
ifadeleriyle.
Bakın onların zaten o programa katılan evrimcilerin piri var. Ali Demirsoy. Ali Demirsoy diyor ki kitabında, bakın bir proteinin oluşma ihtimali için bir maymunun diyor daktilonun başına geçip insanlık tarihini yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Yani bu ne demek? İmkansız demek. İmkansızı evet. Çok değişik bir cümleyle kurmaya çalışmış böyle. Maymun çünkü daktilonun başına bile geçmez yani. Bırak insanlık tarihini, bir kelime bile yazamaz. Ama diyor ben öbür ihtimali kabul edemem diyor. İşte bu bilim adamlığı değil. Bu bilim değil. Çünkü bilim adamı delillere bakar. Deliller yaratıldığını ispatlıyorsa kabul eder bunu. Bu kadar açık bir konu
evet,
yani.
Doğru.
Kalkıp da imkansız senaryoları savunmaz.
Gerçekleri yok. Örtbas etmez. Evet. Üzerlerini gerçekleri örtüp böyle çeşitli şekillerde böyle laf kalabalığıyla, demagojiyle gerçekleri çarpıtmaya çalışmaz. Değil mi? Neyse o. Bakın biz koyuyoruz buraya fosili. Ses geliyor değil mi? Daha ağırları da var. Bakıyoruz canlılar kompleks yapılarıyla bir anda ortaya çıkmışlar. Öyle ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yok. Ne demek bu? Evrim yok demektir.
Evet. Yani 350 milyon fosil bize canlı türlerinin birdenbire evet. eksiksiz ve kusursuz olarak ortaya çıktığını ispatlıyor.
Bakın bir akrep fosili göstereyim size.
Evrimcilerin mutlaka ara geçiş formu fosili, patolojik, asimetrik canlılar getirmesi lazım. Bakın buradaki fosillerin hepsi evet. simetrik, altın oranla yaratılmış, mükemmel ve milyonlarca yıl hiç değişmemiş canlılara ait.
Bakın bir akrep fosili bu. 125 milyon yıllık elimdeki. Bu da şu anki yaşayan bir örneğine ait fotoğraf. Ne demek bu? 125 milyon yıl boyunca hiçbir değişim olmamış demek.
Yani evrim falan yok.
Böyle bir şey varsa, böyle bir gerçekle karşı karşıyaysak bunu nasıl olup da hala kalkıp evrimciler örtebiliyor? Buna şaşırmak gerekiyor. Böylesine bir büyüye kapılmışlar, sürükleniyorlar.
Ayrıca
amaç ne burada? Yaratıcının sonsuz ilme sahip, sonsuz bilgiye ve güce sahip yüce bir yaratıcının varlığını kabul etmemek. Buradaki amaç bu.
Evet.
Bunun başka hiçbir amacı olamaz.
Evet. Bilimin amacı zaten Allah'ı tesbih etmektir. Tarihin en ünlü bilim adamları da bakın Allah'a inanan bilim adamlarıydı. Mesela Galileo diyor ki Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz okunması gereken diğer bir kitabıdır. Isaac Newton var, tarihin en büyük fizikçilerinden. O diyor ki Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir, yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır, daimidir ve vardır. Varlığı daimidir, her yerde mevcuttur, her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve ayrılıklarını yaratır. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanınırız. Kulları olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz. Kim söylüyor bunu? Isaac Newton söylüyor. Bakın.
Maşallah.
Albert Einstein diyor ki derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Bu durum şöyle ifade edilebilir. Dinsiz bir bilim topaldır. Tarihin en büyük bilim adamları Allah'a inanan insanlardı. Çünkü bilim Allah'a götürür.
Çok olduğuna dair.
Tabii ki zararlı. %99 en iyi ihtimalle %1 ihtimalle de etkisiz.
Tamam, evet, genelde şunu bir kere söylemek gerekiyor. Mutasyonların genel algı olarak illaki dışarıdan kötü bir etkiyle, yani işte ultraviyoledir, belli kimyasallar.
Hayır, hücre bölünme sırasında da oluşabilir mutasyon. Ama kesinlikle yeni genetik bilgi meydana getirmez. Mevcut olan genetik bilgiyi bozar.
Evet ve replikasyon sırasında fakat.
Tamam.
Doğru. Bakın hatayı onarma enzimleri zaten Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlar.
Bir kalite kontrol sistemi var. Tek başına Allah'ın varlığını ortaya koyan bir gerçek. Yani buradan küçük bir evrim var.
Evrim olmuyor ki, mutasyon geriye götürür, ileriye götürmez ki. Mutasyon mutlaka sakatlık, hastalık ve ölüm meydana getirir. Bize yepyeni bir genin nasıl olduğunu anlatması lazım. Anlatamaz bunu çünkü böyle bir mekanizma yok zaten. Neyi satıyorlar?
Değişik virüslere karşı da ilaç yapılıyor. Ya değişiyor virüs, devamlı mutasyon oluyor.
Ama bir dakika, tabii o kanser hücrelerini, yani zararlı hücreleri öldürmek için kullanılan bir ilaç. Onun mutasyonuna, canlı ileri götürdüğüne nasıl bir açıklama örnek olabilir? O kadar saçma ki verdikleri örnekler. Ah, orada olsaydık bir...
yaşayamayacağı kadar yoğun strese maruz bırakıyor. Fakat bu hücrelerden bir kısmına ultraviyole ışık veriyorum. Bir müddet. Öldürmeyecek kadar. Bir bakıyorum, normal hücrenin yaşayamayacağı kadar yoğunlukta bir strese maruz kalmış hücreler, ultraviyoleden geçmiş hücreler, bir bakıyorum,
yaşıyor.
Tamam. Yeni bir bilgi ekleme var mı burada?
Mutasyon gerçekleşiyor. O da mutasyona da bir yarar sağlıyor. Şimdi bir dakika, bunun hangi bağlamda söylüyorum? Mutasyonlar her zaman zararlıdır diyorsunuz ya.
En iyi ihtimalle
tabii ki, bakın DNA'da
diyoruz.
Meydana gelen değişikliklerin hepsi mutlaka, yani kitaptaki harf değişiklikleri gibi, kitapta harf değişiklikleri yaparsanız bazı kelimeler, sonra bazı cümleler, sonra bütün kitap anlamsız hale gelir. Dolayısıyla mutasyon budur. Yani onun için Richard Dawkins örnek gösteremiyor. Dünyada bugüne kadar gösterilmiş, mutasyonla oluşmuş yeni bir gen, bakın yeni bir gen, yeni bir protein kesinlikle yok. Düzeltemediği durumlar da doğru. O zaman hastalıklar meydana gelmeye başlıyor. Eğer proteinlerin yapısında bozulma meydana gelirse hastalıklar meydana gelmeye başlıyor. Ve ölüm oluyor.
Niçin bitkilerin çoğu poliploidtir?
Ha bakın, bunun şeyle, evrimle hiçbir alakası yok. Poliploid demek normalden fazla gen yapısı. Yani iki katı gen taşıyor mesela. İki olacağına dört oluyor. Fakat burada yeni bir genetik bilgi yok. Dolayısıyla evrim yok. Evrim bize sıfırdan yeni gen oluşunu ortaya koyması gerekir. Bunu gösteremiyorlar tesadüfen. Sıfır genetik bilgi. Böyle bir mekanizma yok. Mantığa da, bilime de aykırı. Poliploidi dedikleri bakterilerde doğru. Mesela mısırda, tütünde, bu gibi bakterilerde poliploid yapıları var. Hayvanlarda daha az olarak var. Bazı balıklarda da görülüyor bu, ama bu evrim değil. Yani bu yapı yapısı müsait olan canlılarda iki katı gen demektir. Kromozom. Nötral mutasyonlar var.
Nötral. Tamam, etkisiz demek zaten.
Tabii genlerin dışındaki DNA bölgelerinde %98'i, 97'si DNA'nın gen kodlamaz. O bölgelerde meydana gelen mutasyonlar sessiz kalabilir dolayısıyla.
Evet,
Bakın verdikleri her örnekte saptırma var ama cevabını verecek tabii orada karşılarında olmamız gerekirdi.
Çok komik bir arkadaş.
Senin bahsettiğin daha 1850'li yıllar. Sen
hayır efendim 1850'yi bugün 2005-2010 kanıtlıyor.
O da var.
Kanıtlamıyor efendim. Bilim Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Allah'ın yarattığını kanıtlıyor.
Bir mutasyondan bir tanesinin faydalı olması nadiren görülür. Çünkü mutasyonlar hiçbir birçoğu öldürücü, bir kısmı da bozucudur.
Bugün biliyoruz ki %99'u zararlı, %1 oranında sessizdir.
1980 baskılı Gold SC'nin efendim tamam. Bir mutasyonun yeni bir DNA oluşturmaz. Dolayısıyla türleri mutasyona uğratarak yeni türleri elde etmek mümkün değildir diyor. Eserde var İngilizce. Yine evrimi savunan bak. Gordon Taylor'un 1983 baskısı sayfa 400, sayfa 48'de. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi ispat için meyve sinekleri yetiştiriyorlar ama hala bir türün hatta bir tek enzimin bile ortaya çıkışını gözleyemiyor.
Bakın bu çok önemli. 60 yıllık deneyler yalanladı derdiniz mi? Dolayısıyla onun için hiçbir zaman bilimsel bir teori olamadı. Yalanlandığı için.
83. Hemen doğrusunu söyleyebilirim. Evet. Direkt yalan. Şöyle. Bakınız. Stephen Jay Gould, punctuated equilibrium denen bir teorinin sahibi.
Punctuated equilibrium.
Şimdi buna da cevap vereceğiz. Dur.
Büyük kromozom kayıplar vesairinde bu ortaya çıkıyor.
Doğru.
Daha ileri bir şey diyor. Evet, yani diyor ki ufak mutasyonlar birikiyor sonra öyle bir hale geliyor ki bu devrimlik bambaşka bir şey çok...
Bakın bu daha da büyük safsatı. Zaten Stephen Jay Gould'un kesintiye uğramış denge yani punctuated equilibrium dediği iddiasını evrimciler de reddediyor bugün bu ara geçiş formlarını olmamasını açıklamak için iddiaya ortaya atılmış.
Sıçramalı evrim.
Evet sıçramalı iddiası. Evrim daha da saçma bir iddia.
Daha Türkçesi.
Yani çok büyük mutasyonlarla bir anda canlıların birdenbire başka canlılara değişmesini ortaya atmıştı. Dar popülasyonlarla diye. Dar popülasyonların bugün zararlı olduğu mutlaka geriye götürdüğü ve hiçbir şekilde böyle bir şey olamayacağı bilim adamları tarafından da kabul ediliyor zaten.
Yani
Stephen Jay Gould ara geçiş formu yoktur diyordu. Ondan dolayı bunu iddia etmişti.
Sürüngen yumurtasından bir anda kuş çıktı diye bir iddiada bulunmuş evet. Artık yani. Bu demek.
Bunu Schindewolf diye bir tane Alman var eski. O açıklamıştı böyle.
Şimdi bakın şurada buldukları...
Canavarımsı canlılar diye bir iddiası vardı. Ona benziyor.
Rekonstrüksiyon
çok saçma.
Orada bir canlı meydana getiriyorlar.
Tabii rekonstrüksiyon evet. Tamamen sahtekarlık.
Çok büyük bir sahtekarlık.
Hiç kesinlikle yumuşak dokuları tahmin edemezsiniz.
Fosil sahtekarlıkları da yapmışlardı bizzatihi. Basında medyada gördüğümüz bu çizimler de tamamen yine böyle sanatsal çalışmalar. Hayallere dayalı olarak yapılan sanatsal çalışmalardan başka bir şey değil. Çünkü bunun sebebi şu. Kemiklerden yola çıkarak ki genellikle böyle bir eksik kafatası oluyor ya da bir çene kemiği oluyor genellikle. Bundan yola çıkarak üst taraftaki yumuşak parçalar hiçbir şekilde karar verilemeyeceği bilimsel bir kabuldür. O da şu. Buruna karar veremezsiniz, kulağa karar veremezsiniz, cilt rengine karar veremezsiniz. Tüylü müdür, tüysüz müdür? Buna karar verilmez hiçbir şekilde.
Tabii bak büyük patlama Big Bang'i açıklayamıyorlar. Big Bang yoktan var oluşmuş demektir. Bütün madde, zaman ve mekan Big Bang'le 14 milyar yıl önce yoktan var edildi yani yaratıldı. Bakın Richard Dawkins'e soruyorlar. Faydalı bir tane mutasyon örneği verebilir misiniz diye. Dünyanın en ünlü evrimcisi. Bakın şimdi seyredin.
canlardaki bilgiyi artırabilecek olan
tek bir faydalı mutasyon örneği verebilir misiniz diyorlar. Faydalı mutasyon vardır diyorlardı oradaki. Onların hepsinin piri, değil mi? Akıl hocası bakın
havaya bakıyor.
Bir aynen tane bile örnek veremiyor ve yayını durduruyor. Gördüğünüz gibi. Demek ki faydalı mutasyon yok. Yani evrim mevrim yok.
Evrim mutasyonla olmaz. Evrim diye bir şey de olmaz bu anlamda. Siz herhangi bir unsurunda bir problem çıkarsa ad hoc mekanizması dediğimiz yamama mekanizmalarıyla o kompleks motoru nasıl somunla çalıştırır hale geliyorsunuz, evrimi de aynı şekilde işletirsiniz. Evrim bu bağlamda son derece... Ne alakası var? İşte hayallerin gerçek olarak kabul edildiği bir hayal dünyasında yaşıyor arkadaş.
Yani motoru bir bilinçli ustanın kalkıp da somunla çalıştırıp düzeltmesi, tamir etmesi. Ama tamir mekanizması zaten DNA'da da var. Muazzam bir akıl var. DNA'daki hataları tamir eden enzimler yaratılmış ve bu enzimler de DNA'da kodlanmış olarak var. Zaten bu Allah'ın yarattığının kesin kanıtı. Ya mutasyonun az ya da çok olması hakikaten az olarak rastlanıyor ama çok olsa da hiçbir şeye fark etmez. Hatta çok daha büyük tahribat meydana getirir daha çok olsaydı eğer.
Tabii ki mutasyon olacaktır. Fakat insanın yapısında yani çok büyük bir değişiklik meydana getirecek mutasyon.
Şimdi burada şu cümleyi kurmak lazım.
Tabii bunu
bir genlerde yeni bir bilgi ekliyor mu, mutasyon eklemiyor mu? Bir türe yeni bilgileri mesela bir kertenkeleye kanadın bilgisini ekliyor mu da onu kuşa dönüştüreme böyle bir mekanizma mı mutasyon? Evrimcilerin iddiası o. Kertenkele kuşa dönüştürüyorlar. Milyonlarca yıl içinde. Böyle bir mekanizma değil mutasyon. Eksiltmedir. Bozmadır.
Tabii ki söylüyor. Olur mu? Tabii Darwinizmi bu güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Mantıkları zaten dünyayı kan gölüne çevirdi. Komünizm, faşizm, anarşi, terör hepsi bu zeminde yerleşti. Onun için Darwinizm büyük bir bela insanlık için. Bu nadir denilen mutasyonlar vücudumuzdaki B ve T lenfositlerin tamamının üretildiği kaynak. İnsanda 23 bin kadar gen var. Yani 23 bin tane genden mRNA üretiyoruz. Bu moleküllerde protein dediğimiz başka önemli molekül. Evet ama bu mutasyon değil. Yani DNA'da değişiklik değil burada. Bakın burada büyük bir saptırmaca var.
Dikkat ederseniz hiç fosillerden kimse bahsetmiyor. Neden? Çünkü hiçbir evrimci fosillerle evrim teorisini ispatlamaya kalkmaz da o yüzden. Yaratılış karşı.
Yani mutasyon denen yani rastlantısal değişiklikler DNA gibi kompleks bir yapıda mutlaka zararlı olur. Kesinlikle bakın yepyeni bir gen yani protein kodlayacak bir DNA bölgesi DNA'ya eklemez. Yani yeni bir protein, yeni bir enzim meydana getirmez, yeni bir organ, yeni bir tür meydana getirmez. Mutlaka zararlı olur. Sayısı arttıkça ile daha da zararlı olur ve daha çabuk öldürür canlıyı. Zaten 60 yıl yapılan meyve sinekleri ve bakteriler üzerindeki deneyler böyle faydalı bir mutasyon var mı diye yapılmıştı ve hiç olmadığı gözlendi. Ve ondan 60 yıl boyunca süre kaybedilmiş oldu bunların ve milyonlarca dolar para. Tabii insanda bakın mesela 4500'ün üzerinde genetik hastalık biliniyor mutasyon sonucu oluşan. Bakın 4500'ün üzerinde hastalık mutasyon sonucu oluşuyor. Sadece insanda diğer bütün canlılarda hastalık, sakatlık ve ölüm meydana getirir mutasyonlar. Bunu en ünlü bilim adamları da söylüyor. Mesela Down sendromu, albinizm, cücelik, orak yüce anemisi, zeka geriliği gibi oluşturan kanserin temelinde mutasyonlar vardır. Sayısız hastalık mutasyonlar sonucu oluşur. Hayır bakın hata sonucu olduğunu gösteren bir bulgu yok. Bu sadece varsayımları yani benzerlikler üzerinden benzerlik vardır o halde evrimleşmiştir. O halde şöyle olmuştur kısır döngü mantıklarıyla bu çıkarımı yapıyorlar. Bunu gösterecek en ufak bir bilimsel delil ve gözlem yok. Bu yüzden Duplikasyon zaten büyük zarar meydana getirir. Bakın genler öyle hassas yaratılmıştır ki. Genler demek, duplikasyon demek yani bir genin fazlasının oluşması, ekstra bir gen oluşması. Genlerdeki hassas dengeyi kesinlikle bozar bu. Duplikasyonların zararlı olduğunu bugün kesin olarak biliyoruz. Kromozomların ya da genlerin duplikasyonu yani ekstralarının gelmesi, bir tane kopyasının gelmesi kesin olarak zararlı. Dolayısıyla bu çıkarımları sadece iddialarına dayanıyor. Yani Darwinizm vardır, o halde duplikasyon olmuştur mantığına dayanan bir iddia. Bilimsel bir delil yok bunun.
Trizomi 13 Down sendromu da zaten evet. Güzel örneği.
Tabii.
Duplikasyon var burada.
Yani Mongolizm hastalığını kastediliyor burada. O da duplikasyon sonucu oluşuyor zaten.
Peki anladım. Hata sonucu şempanze insan oldu diyorsunuz.
Söylemedim. Ama şempanze insan mı bahsettim? Yiğit Bey tabii zeki olduğu için sıkıştırıyor böyle. Mutasyon hata olmaz olur mu? Mutasyon tabii ki hatadır. Rastgele biraz önce hata diyorlardı. Şimdi bak nasıl çevirmeye başladılar.
Bilgide artış var mı? Bak bunu sormak lazım. Bunun üzerine durmak lazım. Bunu kimse bilmediği için orada maalesef. Biz olsak soracağız tabii.
Mesela güneş ışını mutasyon meydana getirir. Yani ultraviyole değil mi? Timin denen harfler vardır. T harfleri DNA'da. Bunların birbirine bağlı TT harfleri oluşur. Özel ve bağlarla birlikte. Ne yapar güneş ışını fazlası? Herkes bilir bunu. Deri kanseri meydana getirir. Melanom hastalığını meydana getirir. Çok azgın bir kanser türü. Hiç kimsenin derisini... Onun için mi Richard Dawkins 17 saniye havaya bakıp yayını durduruyor? Ya bunların hepsinden daha iyi biliyor tabii o mutasyonların faydalı olmayacağını. Soruyorlar bir tane örnek verir misiniz diyorlar. 17 saniye havaya bakıp kapattırıyor yayını. Bakın hiçbir şey söylemiyorlar dikkat ederseniz. Hiç delil getirmiyorlar. Hep laf kargaşası, Latince kelimelerle. Tabii bizim olduğumuz ortamda Allah'ın izniyle hepsini yuttururuz, onları yediririz ama bu şekilde bir aldatmaca içerisinde böyle hep bir takım deliller, şeyler, isimler kullanıp, Latince isimler söyleyip, kimsenin anlayamayacağı bir hale getirip bu saçma sapan pagan felsefesini ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Bunun Darwinizmle
bu anlatmanın ne alakası var? Kanıt nerede efendim? Fosilleri nerede bunun? Fosil yok ki böyle fosil. Tabii Allah canlıları
aynı şartlarda yaşayan
hücrelerden
canlıları
yaratmıştır. Hücrelerin tabii DNA'ları vardır, organelleri vardır. Aynı havayı solurlar, aynı ürünlerle beslenirler. Dolayısıyla tabii ki benzerlik vardır ama bu aynı yaratıcının olduğunu gösterir. Evrim olduğunu göstermez ki. Geçmişi hakkında hocamız
önemli ifadeler kullanmış.
Sadece fosil dayanarak değil. Fosil hiç bahsetmedi.
Bakın hiç fosil getirmiyorlar yanlarına dikkat ederseniz. Evrimciler hiçbir zaman fosil getirmez. Halbuki diyor ki Charles Darwin, evrimin kanıtları diyor sadece diyor fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Ara geçiş formlarının kanıtları. Ondan sonra ara geçiş formları yoktur diyor. Yani evrim mevrim yoktur diyor. Bunu kim söylüyor? Charles Darwin söylüyor. Evet, şimdi bakın mutasyonla ilgili bilim adamlarının önemli itirafları var. Onlardan bazılarını söyleyelim değil mi? Bir kere Çernobil, Nagasaki, Hiroşima gibi yerlerde milyonlarca mutasyon oluştu. Hiçbir yararlı mutasyon gösterilemedi. 60 yıl yapılan deneyler yine aynı şekilde.
Bakın antropolog özellikle fosillerin de hiçbir şekilde evrime desteklemediğini antropolog Jeffrey Schwartz şöyle ifade ediyor. Diyor ki pek çok paleontolog fosil kayıtlarında kayıp halkaları bulmak yerine sadece büyük boşluklarla ve bugüne kadar kaydedilmiş fosil türleri arasında herhangi bir ara form olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi. Ne zaman söylemiş bunu? 1999 senesinde Sudden Origins, yani köklerin ani olarak ortaya çıkışı denen bir kitapta bundan bahsetmiş. Kim? Jeffrey Schwartz. Bakın yine aynı şekilde Edmund Ambrose, yine Londra Üniversitesi'nde hücre biyolojisi profesörü kendini. Diyor ki, jeolojik araştırmaların bugün gelinen safhasında, jeolojik kayıtlarda yaratılışçıların Allah'ın her bir türü ayrı olarak yarattığı düşüncesine ters düşecek hiçbir bulgu yoktur diyor. Ne zaman söylemiş bunu? 1982 yılında söylemiş. The Natural and Origin of the Biological World adlı kaynakta söylemiş bunu. Yine başka bir Oklahoma Üniversitesi'nden bilim tarihi profesörü D.B. Keats şöyle ifade ediyor. Evrim türler arası geçiş formlarını gerektirir ama paleontoloji bunu evrimcilere vermemiştir diyor. Evet. Böyle şeyler yok. Bakın, o yüzden hiçbir fosil ortaya çıkamıyorlar. Çünkü fosiller yalnızca ve yalnızca üstün bir akılla, sonsuz güçle bir anda yaratıldıklarını ortaya koyuyor da o yüzden.
Bakın Amerikalı genetikçi Rengannett'ın var. Çok tanınmış bir genetikçi. Diyor ki mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu dört özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Evet. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehir geliştirmez, ona yıkım getirir. Kim diyor bunu? Amerikalı genetikçi Rengannett'ın söylüyor.
Şimdi evrimcilere çok kilit bir soru bakın. Bunu sorarsanız asla cevabını alamayacağınız bir soru bu. Yani Dawkins'e de sorulan sorunun özünde bu var. Şunu soracaksınız. Öyle bir mekanizma olsun ki sözde hayali o evrim mekanizmalarından biri artık adını kendileri koysunlar. Öyle bir mekanizma var mı? Genetik bilgide artışı sağlayacak bir mekanizma var mı? Varsa bunun adını söylesinler. Bu mutasyon değil bir defa. Bu doğal seleksiyon da değil. Bu başka bir şey olması lazım. Bu hayallerindeki adını yeni bir şey koysunlar bari de öyle gelsinler.
Hayır, şunu anlatalım zaten.
Çünkü böyle bir mekanizma yok doğada. Evrimcilerin ihtiyacı olan şey bu. Eğer türler birbirlerinden türeyerek daha ileri formlara dönüşmüşse böyle hayali bir mekanizma ihtiyaçları var. Ama doğada böyle bir mekanizma yok. Olmadığı için zaten, yok diyorlar tabii ki.
Tesadüfen olmaz. Bakın şimdi bir kere şu çok önemli. Hücrelerin içerisinde, bütün canlı hücrelerinde genler mutlaka bir DNA'dan kopyalanır. Kopyalamak suretiyle oluşur. Yani sıfırdan oluşmaz hiçbir canlı hücresinde. Yani DNA vardır. Onu kopyalayan enzimler vardır ki onlar da DNA'da kodlanmıştır. DNA'yı kopyalarlar ve orada hücrede üretilen nükleotit denilen harfleri birleştirerek DNA meydana getirirler. Fakat burada bakın dikkat ederseniz DNA gerekiyor. DNA'yı kopyalayacak enzimler gerekiyor. Bu enzimlerin DNA'da kodlanmış olması gerekiyor. Ayrıca bütün hücrenin organelleri gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ribozomlarda protein sentezi yapılıyor. Olacak. Enerji, aynen, mitokondri. Olacak. Yani yine canlı hücresi gerekiyor.
Tabii ki.
Yani sınırlar yine oluşma ihtimali.
Gerekiyor.
Yeni bir genin sıfırdan oluşma ihtimali yok. Yani sıfır oluşma ihtimali. Bu çok açık. Proteinin nasıl oluşma ihtimali sıfırsa, başka proteinler gerekiyorsa, DNA'nın kopyalanması için yine proteinler gerekiyor, yine canlı hücresi gerekiyor, yine sıfır ihtimal olmuş oluyor. Yani yepyeni bir gen şuna benzer. Bakın diyorlar ki bir kitabı oluşturan harfler var. Biz bu harfleri elimize daha başka harfler alıyoruz. Çalkalıyoruz bunları, atıyoruz. Kitaba yeni bir bölüm ekleniyor. Önceki bölümlerle böyle son derece uyumlu, değil mi? Kitabın yeni bir bölüm eklemek gibi. Böyle daha bir şey olur mu? Böyle
yani daha iyisi oldu.
Böyle bir saçmalık olur mu yani? Böyle bu kadar mantıksız bir şey
daha
olur mu?
Daha iyisi daha gelişmiş.
Evet. Ya da diyorlar kitabın harflerini rastgele böyle rüzgarla vesaireyle karıştırıp değiştirdiğiniz zaman kitap mesela bir biyoloji kitabı birdenbire matematik kitabına dönüşüyor. Hayır, matematik kitabı tarih kitabına dönüşüyor.
Geometri kitabı bakıyorsunuz artık bir yerden sonra kuantum fiziğini anlatmaya başlamış. Yeni yeni bilgiler var.
Evet.
Bir de yani var olan bilginin farklı şekilde anlatımı da değil.
Bu kadar mantıksız.
Kurulmuş şekilde değil.
Bakın.
Yeni bilgiler, yeni teorilerin olduğu böyle bir yeni bir bilimle karşılaşıyorsunuz. Evet. Yepyeni.
Bakın mutasyonla ilgili burada görüyorsunuz şimdi. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı bu. Ve Darwinizmi savunan bir kitap. Campbell and Rees diye. Neil Campbell var yazarı. Bütün dünya üniversitelerinde o programa katılan beyefendilerin üniversitesinde de değil mi? Bu kitap okutuluyor. Bakın ne diyor mutasyon için? Bir rastgele değişiklik. Yani mutasyon bir arabanın motoruna ateş edip diyor. Bakın arabanın motoruna ateş edip diyor. Onun diyor motorunu diyor daha iyi hale getirmek gibi, daha ilerletmek gibi, daha iyi motor haline getirmek gibi bir ihtimaldir diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Siz bir motora ateş ederseniz ki kimse arabanın motorunu ateş etmesin. O motor mesela 200 beygir olan bir motor, 250 beygir haline, efendim 6 silindirken 12 silindir haline gelir mi? Böyle bir tabii ki o motoru tahrip edecektir, zarar verecektir ve en iyi ihtimalle zarar verecektir ve işlemez hale getirecektir. İşte mutasyonlar, yani çok açık bir şekilde dünyanın en ünlü biyoloji kitabında söylüyor bunu. Kesin olarak zararlıdırlar. Bunu söylemeye çalışıyor. Ama ilerleyen sayfalarda yine Darwinizmi savunuyor. İşte o zaman bu bilim değil. Bilim adamlığı değil, bu pagan rahipliği olmuş oluyor. Dolayısıyla Darwinizmi savunan birisi bilim adamı olmaz, bir pagan rahibidir.
Evet. Yani gerçekten mutasyonların zararlı olduğunu, yani bunu herkes evrimcide yakaladığı ilk evrimciye sorsun desin ki öyle bir mekanizma var mı? Genetik bilgiyi arttıran, yeni bilgi ekleyen. Ama yeni bilgi bakın. Başka bilgi değil. Kopyası olan, duplikasyon diye evrimcilerin az önce bahsettiği, yani tek bilginin tekrarından bahsetmiyorum. Yeni bir bilginin eklenmesi, yepyeni, olmayan, daha önce adı belli olmayan, kavram olarak da yepyeni bir bilgi nasıl olur da eklenir? Tabii ki yaratmayla olur. Sonsuz akıl sahibi, yüce yaratıcının eklemesiyle, yaratmasıyla olabilecek bir şey bu. Başka türlü olmaz böyle bir şey.
Zaten evrimcilere sorduğunuz zaman birkaç tane örnek veriyorlar. Mesela antibiyotik direnci gibi. Mesela virüslerin mutasyona uğraması gibi. Bunların hiçbirinde bakın önemli olan nokta şu. Genetik bilgide bir artış yok. Hatta kayıp söz konusu ya da orak hücre anemisi gibi. Baktığınız zaman mutlaka mutasyonun o hücreyi, o canlıyı sakat hale getirdiğini, hasta hale getirdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu hiçbir zaman bir evrim olmadığını, yani evrime delil olamayacağını, evrimleştirici mekanizmanın olmadığını ortaya koyar. Doğal seleksiyon dedikleri bilinçsiz mekanizmada, yani güçlü olan bireyler ayakta kalır, yaşamlarına devam ederler ve ürerler. Zayıf olanlar yok olur gider mantığı da doğal seleksiyon dedikleri. O da DNA'da doğanın yani kendisinin doğada hiçbir şekilde DNA üzerinde değişiklik meydana getirici bir etkisi yoktur. Yani o da yeni genetik bilgi eklemez, yeni protein, yeni enzim meydana getirmez, yeni bir organ, yeni bir tür meydana getirmez. Sadece zayıf olan, hasta olan bireylerin elenmesine vesile olacaktır. Dolayısıyla evrimi meydana getirecek bir mekanizma yok. Evrim de yok. Yani bunu bir kere fosil kayıtlarından net olarak biliyoruz. 350 milyon tane fosil var. Evrimin gerektirdiği ara geçiş formları kesinlikle yok. Aynı şekilde proteinlerin oluşmasının imkansızlığı evrimi zaten kökten çökertiyor. Dolayısıyla bir yalanı savunmak için, bakın bu pagan dini savunmak için binlerce başka yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Ama hepsi bilim, bütün söyledikleri yalanları teker teker reddediyor. Konu bundan ibaret.
Evet, maşallah. Yani tabii bizi oraya çağırmamaları zaten en büyük şey yenilgilerini göstermiş oluyor zaten.
Evet.
Burada görmüş olduğunuz bu çizimlerin de hiçbir şekilde bilimle bir ilgisi yok. Tamamen rekonstrüksiyon, hayal ürünü çizimler bunlar.
Kural böyle. Gerisi reklam. 21.45'te çıkmak zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ederim. Bu tartışma bitmedi. Gelecek haftadan itibaren bir tartışma yapacağız. Sınırsız süre. Söz veriyorum. Size de söz. Sınırsız süre. Hatta bir konuk da alacak burada. 3'e 3 karşılıklı. Evrim tartışmasına gelecek hafta devam edeceğiz. Zaten sinirler de çok gerildi artık. Bu saatten sonra burada tartışmamız da mümkün değil çok fazla.
Zaten tabii mümkün değil hocamızı davet etmemeleri çünkü kimse karşısında çıkamıyor. Biz zaten görüyoruz her iki tarafta iki haftadır hiçbir şey söyleyemiyorlar.
tartışmayı burada bitiriyoruz sansürsüzü. Bizden sonra Özgür Saman günü toparlayacak ve bir gün...
Bizim olduğumuz ortamda kesinlikle o yalanlarını, değil mi, sahtekarlıkları tabii ortaya koyamazlar kesinlikle. Tabii. Çünkü bilim hepsini yalanlıyor, tek tek, evet, yalanlıyor.
Evet. Yani orada göstermeye çalıştıkları, yok işte ben ultraviyole verdim de işte canlı daha çok yaşadı. Orada yani hiçbir şekilde ultraviyole versen de yine en fazla yapabileceği şey mutasyondur. Onu mevcut ortamda onu bekleyen tehlikelerden alıkoyan bir bozulma olmuştur o canlıda. En fazla olan şey budur. Onu o ortamdan koruyacak yepyeni bir bilgi eklenmesi yine yoktur orada.
Yok, kesinlikle böyle bir şey, bakın, olamaz. Delil getirmiyor. Yani hep böyle, evet, yuvarlak laflar. Halbuki 60 yıl deney yapıldı. Yani o yapılan deneyler yeni bir şey değil ki. 60 yıl bakın radyasyon verdiler meyve sineklerine ve, tabii, bakterilere.
Çok yapıldı bunlar.
Bakın bir tane faydalı mutasyon örneği gösterilemedi. Gösterilemez de zaten. Çünkü genetik bilgi Allah tarafından mükemmel olarak yaratılmıştır. Mesela insanın DNA'sında 100 bin çeşit proteini kodlayan 25 bin tane gen var. O kadar mükemmel bir yaratılış var ki gözün mesela merceğinin kristalin proteinlerini yaratan, aynı zamanda kalbin yapısını sağlayan proteinleri yaratan, kaslarımızı meydana getiren proteinleri yaratan, insülini, değil mi, şekerin miktarını ayarlayan proteinleri Allah tarafından DNA'da kodlanmış olarak var olduğunu biliyoruz. Bu kadar kompleks bir yapısı var canlılığın. Dolayısıyla DNA'da meydana gelecek rastgele bir değişiklik tabii ki zararlı olacaktır. Yani bu şuna benzer. Siz bir bilgisayara tekme tokat girerseniz, yani çekişle vurursanız, havaya atıp tutarsanız, yere atarsanız o bilgisayar daha iyi, daha mükemmel, daha güçlü, daha çabuk bir hale gelir mi? Tabii ki gelmez. Bunu herkes bilir. Yani bakın söylüyor mesela, diyor ki arabanın motorunu ateş edin dediği zaman, diyor, arabanın motorunun daha iyileşmesi gibi bir ihtimaldir, diyor, mutasyonun faydalı olma ihtimali. Böyle bir ihtimal var mı? Tabii ki yok yani. Herkes biliyor bunu. Çocuklar bile bilir.
Evet. Şimdi profesör, değerli büyüklerimiz onlar. Yani yakinen de tanıdığımız insanlar. Orada yapmaları gereken, sormaları gereken sorular aslında evrimcileri biraz daha çok halkın gözünde gerçekten küçük düşürecek sorular çok aslında, yani söylenebilecek. Mesela bir ara form var mı diye sorabilirlerdi pek abi. Bunu sormadılar. Evet. Onlara biraz avans veri gibi oldular hatta. Bu, biz böyle yapmayız. Biz çıkarsak çok net bir şekilde deliniz var mı? Bak bizim delillerimiz burada deriz. Bizde böyle şey olmaz. Yani biz çıktık mı yani gözlerinin yaşına bakmayız. İnsanları çünkü kandırmak söz konusu burada. İnsanları kandırarak inançlarından soğutmak, inançlarından uzaklaştırmak. Bu masumane bir teori değil. Masumane bir çalışma değil bu yaptıkları, orada savundukları şey. Tamamen insanları aldatarak, kandırarak şeye düşürmek, zor durumlara düşürmek. Yapmaya çalıştıkları bu. Kendilerini bir hayvan sürüsü olarak görüp insanları bu şekilde yönlendirmek. Buraya kadar giden bir şey. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bu sebeplerle ortaya çıktı. İnsanlar birbirlerini rahatlıkla öldürebiliyorlarsa, kan akıtabiliyorlarsa bunun sebebi buydu. Eğer bugün haberlerde izlediğinizde küçük küçük çocuklar gidip başka çocuklara tecavüz etmişlerse ve gözaltına alınıyorlarsa bunun sebebi yine bu. Okullarda öğretilen işte bu Darwinist eğitim propaganda sebebiyle bu oluyor. Allah korkusunun olmaması, Allah sevgisinin olmaması, dinden uzak bir yaşayış. Bunun sebebi bu olmuş oluyor. Eğer bunların çözümü tabii nerede var? Dinde var. Her şeyin Allah'ın tarafından yaratılmış olduğu gerçeği var. Bunun öğretilmesi, bunun anlatılması, Allah'ın varlığının delillerinin anlatılması ve insanların çok daha dindar bir hale gelip sevgi, barış, huzur ortamı içinde çok rahat bir şekilde yaşamaları var çözüm olarak inşallah.
Bakın Darwinizmi geçersiz olduğunu zaten en iyi bilen birisi Darwin'in kendisi. Bakın Darwin diyor ki bir türün diğerine mektuplar yazıyor. Mektupları da oğlu tarafından, Francis Darwin tarafından yayınlanıyor. Bakın Darwin diyor ki mektubunda, bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Darwin söylüyor bunu. Ne demek bu? Evrim yoktur demek. Darwin devam ediyor. Mesela gözden bahsetmiş. Diyor ki, gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Ama kendimi zamanla bu probleme alıştırdım. Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok fazla rahatsız ediyor. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor. Neden? Tavus kuşunda mükemmel bir yaratılış vardır. Değil mi? Bunun, evet, tesadüflerle açıklanacak hiçbir tarafı yok. Beni neredeyse hasta ediyor, diyor Darwin. Devam ediyor Darwin. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Niye? Bir yalan ileri sürmüş. O yalanın savunur tarafı yok tabii ki. Darwin diyor ki yine, bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Yine Darwin'in başka bir mektubunda, tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı. Zorlandığım nokta, Neden bazı tırtılların oldukça güzel ve sanatsal bir şekilde renkli olduklarıdır. Bazıları tehlikelerden korunmak için renklendirilmişlerdir. Sadece fiziksel şartlar için böylesine parlak renklerin olmasını zorlukla anlayabiliyorum. Eğer birisi erkek, kelebekler cinsiyet seçimiyle güzel bir görünüm almalarına rağmen neden aynı sebeplerle tırtılları kadar güzel olmadıklarını sorarlarsa nasıl cevap verirsin? Ben buna cevap veremem diyor mektubunda. Bakın devam ediyor başka bir mektubunda. Bana kitabımı soruyorsun. Sana söyleyebileceğim tek şey intihar etmeye hazır olduğum. Kitabın çok makul bir şekilde kaleme alındığını düşünüyordum. Fakat şimdi tekrar yazılması gerektiğini anladım. Yani bunalıma girmiş o saçmalıklarından değil mi? Darwinizm saçmalığından dolayı. Hatta intihar etme. İntihar da haramdır tabii ki. Yani böyle bir şey olmaması gerekir. Türlerin kökenini yayınlanmasının ardından o kadar çok şey yayınlandı ki bu bilgileri değerlendirip bir bütün haline dönüştürme gücüne ve akıl yeteneğine sahip olduğumdan şüphe ediyorum diyor. Sık sık üzerime soğuk bir ürperti geliyor ve kendi kendime bütün hayatımı bir fanteziye adayıp adamadığımı soruyorum diyor. Yani çok açık. Darwin kendisi inanmıyor zaten.
Fantezi, masal.
Evet.
Kendisi de söylemiş.
Bakın Darwinist bilim adamlarının kitaplarını okuduğumuzda mutlaka Darwinizmin geçersizliklerini itiraf ettiğini görüyoruz. Mesela Stephen Jay Gould değil mi? 20. yüzyılın en önemli önüne gelen, üstelik Darwinist paleontolog yani evet, fosil bilimcisi. Diyor ki fosillerin iki tane özelliği vardır diyor. Staz diyor yani durağanlık. Fosiller diyor ortaya çıktıkları andan itibaren dünyadaki kaldıkları süre içinde hiç değişmezler diyor.
Evet.
Artı aniden ortaya çıkarlar diyor. Sudden appearance kelimesini kullanıyor değil mi? Hı. Şimdi bu ne demek bu? Yani fosiller birdenbire ortaya çıkıyorlar ve hiç değişmiyorlar. Yaratıldığını gösterir bu, evrimleşmediğini gösterir. Yani evrimi yalanlayan bir şey zaten yani bu. Niles Eldridge bunu söylüyor. Charles Darwin bunu söylüyor. Ali Demirsoy bunu söylüyor. Hepsi bunu söylüyor yani. Biliyorlar ara geçiş formunun olmadığını, evrimin geçersiz olduğunu.
Çünkü bilim bunu söylüyor. Artık reddedemeyecekleri gerçekler bunlar.
Evet.
Biz de bunları böyle çaka çaka gözlerinin önüne sererek inşallah gerçekleri herkese göstereceğiz inşallah.
Evet. Allah'ın peki izniyle. Niye savunuyorlar? Şunun için savunuyorlar. Bu da Allah'ın ayeti. Allah dilediği için Darwinizm gibi bir saçmalık var, bir batıl din var. Tarihin en büyük fitnesi olarak var zaten ayrı zamanda. Çünkü Allah vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ederler diyor. Evet. Yani Darwinizmi bilerek savunan, geçersizliğini bilerek savunan biri zaten bunu kabul etmiş oluyor.
İnşallah.
Evet, Adıyaman Asu'dan yayınımıza devam edeceğiz inşallah. Hocamız ilerleyen dakikalarda katılacak inşallah programa.
İnşallah.